Doğan Kitap sunar. Stephen Zweig'dan Bir Kadının Yaşamından 24 Saat. Okuyan Özgür Varul. Savaştan 10 yıl önce Riviera'da kalmakta olduğum küçük pansiyonda aynı masanın etrafında toplanan konuklar arasında bir akşam çıkan bir tartışma giderek büyümüştü. Beklenmedik, şiddetli bir kavgaya, hatta nefret ve hakaret dolu sözlere dönüşeceğe benziyordu. İnsanların çoğunun hayal gücü kısıtlıdır. Doğrudan doğruya kendilerini ilgilendirmeyen ve duygularını derinlemesine etkilemeyen olaylar onları pek sarsmaz. Ama hemen gözlerinin önünde, neredeyse duygularına dokunabilecek kadar yakınlarında gerçekleşen basit bir olay, onları fazlasıyla heyecanlandırabilir. Ve önceleri pek ilgilenmemişken, tanık oldukları olaya gereksiz yere abartılı bir biçimde katılırlar. O günlerde de, aynı masanın etrafında buluşan bu orta halli insanlar, genelde uyumlu bir dostluk havası içinde havadan sudan konuşarak derin, anlamlı nüktelere gerek görmeden hafif şakalarla vakit geçirir ve çoğu kez yemek biter bitmez ayrılırlardı. Alman çift, gezilerden birine katılıp amatör fotoğrafçılık merakını tatmin etmeye gider, iri gövdeli, ağır hareketli Danimarkalı, bol zaman ve sabır isteyen sıkıcı balık avı tutkusuna kendini adar, asil tavırlı İngiliz hanımefendi kitaplarının içine gömülür, İtalyan çift Monte Carlo'da macera peşinde koşar, bense ya bahçede ya da şezlonga uzanıp tembelliğin tadını çıkarır ya da o işimin başına otururdum. Ama bu kez çığırından çıkan tartışmanın etkisiyle adeta hepimiz birbirimize kenetlenmiştik ve içimizden biri ansızın yerinden kalkacak olsa, bunun nedeni her zamanki gibi nazik bir tavırla masadakilere veda etmek değil, ortaya atılan son iddiaya öfkeli sözlerle itirazda bulunmaktı. Az önce belirttiğim gibi, bu itirazlar adeta öfke patlamalarına dönüşebilirdi. Aynı masa etrafında bir araya gelmiş bu küçük topluluğu böylesine birbirine düşüren olay da gerçekten oldukça garipti. 7 kişiden oluşan bu grubumuzun konakladığı pansiyon, dışarıdan bakıldığında bağımsız bir villa görünümündeydi. Ah, ne kadar da güzeldi. Pencerelerden görülen o manzara, o kayalıklarla çevrili, girintili çıkıntılı sahil. Söz konusu villa, aslında yakındaki Palas Otel'le bağlantılı olan, nispeten daha ehven fiyatlı bir pansiyondu. Ve aradaki bahçe yoluyla bir binadan diğerine kolayca geçilebiliyordu. Böylece büyük otelin yanındaki bu pansiyonda kalanlar, otelin müşterileriyle sıkı bir ilişki içindeydiler. Pansiyonda çıkan tartışmadan bir gün önce, otel müthiş bir skandala sahne olmuştu. Öğrendiğime göre olay şöyle gelişmiş. Kente saat 12.20'de gelen öğle treninden inen genç bir Fransız, otelin deniz manzaralı odalarından birine yerleşmiş. Zamanı bu kadar ayrıntılı olarak bildirmemin nedeni, hem gerçekleşen olayla, hem de pansiyondaki heyecanlı masa başı tartışmasının konusuyla yakından ilgili olmasıdır. Yeni konuğun en güzel odalardan birini tutması, maddi durumunun hayli iyi olduğunu gösteriyordu. Ancak onun dikkat çeken tarafı sadece göz okşayan ama dikkat çekmeyen şıklığı değildi. Özellikle olağanüstü ve son derece cana yakın güzelliğiyle de bakışları üzerine çekiyordu. İnce hatlı yüzü, zarif bir genç kız çehresini andırıyordu. Genç kızlar gibi ince yüzündeki ipeksi sarı bıyığı, şehvetli, ılık dudaklarını okşarcasına süslüyordu. Beyaz tenli alnına dalga dalga dökülen yumuşak, kumral saçlarının gölgelediği gözlerinin sevecen bakışı, insanları okşuyor gibiydi. Genç adamın görünümü tümüyle yumuşaklık, sevecenlik doluydu. Ama yapaylık ve yapmacıklık yoktu. İlk bakışta bu genç adam, büyük moda mağazalarının vitrinlerinde görülen ve erkek güzelliğini temsil eden, pembe beyaz tenli, kendinden emin tavırlı, eli bastonlu, bal mumu mankenleri andırıyorsa da, kendisiyle yakından ilgilenildiğinde hiçbir davranışının yapay veya özentili olmadığı belli oluyordu. Bu genç adam, eşine az rastlanır doğal bir sevecenlik örneğiydi. İyi huyluluğu ve soylu ruh yapısı sanki bedeninin bütün hücrelerine işlemişti. Yanından geçtiği herkesi kibarca, içtenlikle selamlıyordu. Kendini göstermeye hep hazır olan zarafeti, her fırsatta hiç zorlanmadan kendini belli ediyordu. bayanlardan birinin vestiyerden paltosunu almaya gittiğini gördüğünde, hemen yerinden fırlayıp ona yardım ediyor, rastladığı her çocuğa sevgiyle bakıyor ya da onunla şakalaşıyor, hem geçimli hem ketum biri izlenimi bırakıyordu. Kısacası belliydi ki bu genç adam, aydınlık yüzünün ve gençliğinin sağladığı çekiciliğin bilincinde olarak bu ayrıcalığına zarafetle katmayı başarmıştı. Çoğunluğu yaşlı ve hastalıklı olan otel müşterileri arasında bu genç adamın varlığı hayırlı bir iş gibiydi. Gençlere özgü zaferden emin adımlarıyla, zarafetin bazı insanlara muhteşem bir şekilde kattığı o hafiflik ve yaşam sevinci dolu coşkusuyla göründüğü her yerde, herkeste karşı konulmaz bir sempati uyandırıyordu. Otele geleli 2 saat olmuştu ki, Lyonlu iri yarı fabrikatörün kızları olan 12 yaşındaki Annette ve 13 yaşındaki Blanche'la tenis oynamaya başladı. Kızların ince, zarif, çekingen tavırlı anneleri Madame Henriette, bağımsızlığını ilan etmiş yeni yetme kızlarının bu genç yabancıyla bilinçsizce cilveleşmelerini gülümseyerek izliyordu. Akşam saatlerinde genç adam bizi 1 saat boyunca satranç masasının başında oyaladı. Arada bizi sıkmamaya gayret ederek birkaç hoş fıkra da anlattı. Sonra Madame Henriette'in eşi bir iş arkadaşıyla her zamanki gibi domino oynarken o da genç kadınla birlikte otelin terasında uzun süre gezindi. Daha sonra akşamın ilerlemiş bir saatinde genç adamın otelin sekreteriyle otelin bürosunun loş bir köşesinde samimi ama kuşku uyandırıcı bir söyleşiye dalmış olduğunu gözledim. Genç adam, ertesi sabah Danimarkalı pansiyon komşumla birlikte balığa çıktı. Bu konudaki bilgisi şaşırtıcıydı. Daha sonra Lyonlu fabrikatörle birlikte siyasi konulara daldılar. Hoş sohbet biri olduğunu yeniden kanıtladı. Çünkü sık sık şişman fabrikatörün yayvan kahkahaları, kayalara vuran dalgaların gürültüsünü bastırıyordu. Yemekten sonra, durumun anlaşılabilmesi için genç adamın hangi saatte ne yaptığını tamı tamına anlatmam gerekiyor. Genç adam bahçeye çıktı. Orada Madame Henriette'le baş başa kahve içerek 1 saat oturdu. O hanımın kızlarıyla yeniden tenis oynadı. Alman çiftle otelin giriş salonunda sohbete daldı. Ben, saat 6'da bir mektubumu postaya vermek için sokağa çıktığımda ona tren istasyonunda rastladım. Aceleyle yanıma geldi. Ve sanki burada bulunmasına bir açıklama getirmesi gerekiyormuş gibi, kendisini acilen çağırdıklarını, gitmesi gerektiğini ama 2 gün sonra tekrar geleceğini söyledi. Gerçekten de akşam yemeği sırasında genç adam salonda yoktu. Ama aslında sadece bedeni yoktu. Çünkü bütün masalardaki konuklar sadece ondan söz ediyor, hoşa giden, neşeli yaşam biçimini övüyorlardı. Geceleyin, sanırım saat 11 dolaylarında odamda oturmuş okuduğum kitabı bitirmeye çalışıyordum. Birden, açık duran pencereden, bahçe yönünden gelen tedirgin haykırışlar, bağırışlar duydum. Ve karşıdaki otelde aşırı bir hareketlilik fark ettim. Meraktan çok, endişe duyarak otele kadar olan 50 adımlık mesafeyi hızla aştım. Otel çalışanlarıyla konukların karmakarışık bir halde, büyük bir heyecan içinde oraya buraya koşuşturduklarını gördüm. Öğrendiğime göre, Madame Henriette her zamanki gibi kocası belli bir saatte Namur kentinden gelen bir dostuyla domino oynarken, her akşam yaptığı gibi sahil boyunca yürüyüşe çıkmış ve geri dönmemiş. Başına bir kaza gelmiş olmasından korkulmuş. Şişman ve hantal kocası büyük bir endişe içinde bir boğa gibi sürekli deniz kenarına koşuyor, heyecandan kısılan, boğuklaşan sesiyle karanlık ufuklara doğru ''Henriette! Henriette!'' diye bağırırken, sesi tarih öncesi çağlardan kalma dev boyutlu bir hayvanın ürkütücü, ilkel ölüm feryadını andırıyordu. Garsonlar ve komiler merdivenlerde yukarı aşağı koşuşturuyorlar, bütün konuklar uykularından uyandırılıyor, jandarmaya telefon ediliyordu. Bu telaşlı hareketlilik sürüp giderken, o şişman adam göğsü bağrı açık, sendeleyerek sağa sola koşuyor, ve anlamsız bir çaba içinde hıçkırıklarla bölünen ağlamaklı bir sesle ''Henriette! Henriette!'' diye gecenin karanlığına doğru haykırıyordu. Bu arada üst kattaki odada yatan kızları da uyanmış, gecelikle pencereden uzanarak annelerine sesleniyorlardı. Sonunda babaları onları yetiştirmek için yukarıya koştu. Sonra öyle korkunç bir şey oldu ki, anlatması neredeyse olanaksız. Çünkü olanların etkisiyle artan gerginlik, doruk noktasına eriştiği zaman, insanların davranışlarına öyle trajik bir görünüm verir ki, bu görünümü ne bir resim ne de kelimeler yıldırım çarpmasına benzeyen böyle bir güçle anlatabilir. O iri yarı, hantal adam ansızın gıcırtılı basamaklardan inerken, görünümü tamamen değişmiş, yüz hatlarında bitkinlikle birlikte derin bir öfke belirmişti. Elinde bir mektup tutuyordu. Güçlükle duyulabilen bir sesle personel şefine, ''Herkesi geri çağırın.'' dedi. ''Herkesi geri çağırın. Zahmete gerek yok. Karım beni terk etmiş.'' Ölümcül bir yara almış olan bu adamın duruşundan, çevresinde merakla kendisine bakan, sonra birden ürkerek, utanarak, kafaları karışarak arkalarını dönen insanların önünde kendine hakim olmak için insanüstü bir çaba harcadığı belli oluyordu. Son kalan gücüyle kimsenin yüzüne bakmadan sendeleyerek yanımızdan geçti. Okuma odasına girip ışığı yaktı. Ağır, hantal vücudunun bir koltuğa çöktüğünü, sonra da vahşi, hayvan sesini andıran hıçkırıklarını duyduk. Ancak hayatında hiç ağlamamış biri böyle ağlayabilirdi. Adamın can evinden fışkırdığı hissedilen bu acı, hepimizi, aramızdaki en duyarsız kişiyi bile derinden etkileyip sanki uyuşturmuştu. Ne garsonlar, ne de merakının etkisiyle usulca yaklaşmış olan konuklar gülümsemeye ya da üzüldüğünü belirtecek bir söz söylemeye cesaret edebildi. Hepimiz bu dehşet verici duygu patlaması karşısında utanmış gibi birer birer sessizce oradan ayrılıp odamıza çekildik. O karanlık odada acıdan kıvranan ve hıçkırarak ağlayan bir insan yıkıntısı kaldı. Yavaşça kararan, fısıldaşan, tıslayan, mırıldanan evde kendisiyle baş başaydı. Elbette ki hemen gözlerimizin önünde ve yıldırım hızıyla gerçekleşen bu olay, can sıkıntısına ve tasasızca zaman geçirmeye alışmış bu insanları fazlasıyla heyecanlandırmıştı. Gerçi pansiyondaki masamızda başlayan ve neredeyse ciddi bir kavgaya dönüşmek üzere olan tartışma zaten bu şaşırtıcı olay nedeniyle çıkmıştı. Ama aslında temel bir tartışma, birbirine zıt dünya görüşlerinin öfkeli bir karşılaşmasıydı. Perişan haldeki terk edilmiş kocanın bilinçsiz bir öfkeyle buruşturup yere fırlattığı veda mektubu, dedikoducu bir oda hizmetçisinin eline geçmiş ve kısa sürede olayın aslı, herkesin kulağına gitmişti. Meğer Madame Henriette, kocasını ve oteli yalnız başına terk etmemiş, genç Fransızla anlaşıp onunla kaçmıştı. Elbette ki bu haberden sonra birçok kişinin genç Fransız'a duyduğu hayranlık hızla kaybolmaya başladı. Kuşkusuz bu küçük Madame Bovary'nin eri kıyım, taşralı kılıklı kocaya genç bir yakışıklıyı tercih etmiş olmasına ilk bakışta herkesin aklı yattı. Ama pansiyondakileri bu derece heyecanlandıran, fabrikatörün de, kızlarının da ve hatta Madame Henriette'in de daha önce bu aşk tanrısını hiç görmemiş olmalarıydı. Demek ki akşam saatlerinde otelin terasında sürdürülen o iki saatlik sohbet ve bahçede bir fincan kahve eşliğinde geçirilen bir tek saat, büyük bir olasılıkla asla hakkında kötü bir dedikodu duyulmamış olan bu yaklaşık 33 yaşındaki kadının, kocasını ve iki çocuğunu bir gecede bırakıp hiç tanımadığı genç, gösterişli bir adamın peşine takılıp gitmesi için yeterli olmuştu. Bu açık gerçeği bizim pansiyondaki masanın çevresinde oturanlar, söz birliği etmişçesine aşık çiftin bir aldatmacası ve kurnazca düzenlenmiş bir oyunu olarak yorumluyorlardı. Onların görüşüne göre Madame Henriette'in kesin kes o genç adamla çoktandır gizli bir ilişkisi vardı. Ve bu düzenbaz gönül avcısı, buraya sadece kadını kaçırma planının en son ayrıntılarını saptamaya gelmişti. Çünkü onların tanık oldukları olaylardan çıkardıkları sonuca göre, aklı başında namuslu bir kadın, sadece 3 saatlik bir ahbaplıktan sonra karşısına çıkan adamın bir tek işaretiyle ailesini terk edip gitmezdi. Farklı görüşte olmak beni eğlendirdi. Bu nedenle de yıllar boyu sıkıcı bir evliliğin hayal kırıklığını yaşayan bir kadının, kendisine uzanan her eli yakalayıp ona sarılmaya hazır olabileceğini düşündüğümü açıkladım. Benim bu beklenmedik karşı çıkışım yüzünden, tartışma kısa sürede daha da büyüdü. Ve Alman çiftle aynı görüşte olan İtalyan çift de bu beklenmedik olayı bir çılgınlık olarak nitelediler ve basit, düzeysiz bir roman kurgusuna benzettiler. Genç kadını hakarete varan sözlerle aşağıladılar. Her neyse. Pansiyonumuzun yemek salonunda çorba ile muhallebi servisi arasında sürüp giden bir kavganın bütün ayrıntılarını tekrarlamanın gereği yok. Sadece Table the Hut ustaları bunu gerektiği şekilde aktaracak kadar esprilidirler. Ayrıca tesadüfen çıkan bir sofra başı tartışması sırasında ileri sürülen savlar da çoğu kez gayet sıradandır. Çünkü alelacele, beceriksizce ortaya atılırlar. Tartışmamızın bu kadar kısa sürede kırıcı suçlamalara dönüşmüş olmasını açıklamak zor. Sanırım bu gerginlikler her iki evli çiftin erkeklerinin kendi eşlerini böyle düzeysiz ve bayağı bir davranış olasılığından soyutlamak istemelerinden kaynaklanıyordu. Ne yazık ki sağlarını desteklemek için başvurabildikleri tek çare, benim bekar bir erkek olarak kadın ruhunu iyi tanımadığımı ve rastlantısal karşılaşmalar vesilesiyle yaşadığım, geçici ve oldukça ucuz aşk maceralarına dayanarak edindiğim izlenimler sonucu böyle konuştuğumu ileri sürmek oldu. Bunun arkasından Alman hanımefendinin pişmiş aşa su katarak iki türlü kadın olduğunu, bir kısmının gerçek kadın, diğerlerinin sokak kadını olduklarını, düşüncesine göre Madame Henriette'in bu ikinci gruba girdiğini söylemesi, bardağı taşıran damla oldu. İyice saldırganlaştım. Bir kadının, hayatının bazı anlarında kendi isteminin ve bilincinin dışında, gizemli güçlerin etkisi altına girebileceğinin açıkça bilinen bir gerçek olduğunu ve bunu yok saymanın, insanın kendi içgüdülerine, doğal yapısındaki gizemli güçlere karşı duyduğu korkuyu gizlemek istemesinin bir sonucu olduğunu ileri sürdüm. Ve bazı insanların kendilerini bu kolayca baştan çıkarılabilir kişilerden daha güçlü, daha edepli ve daha temiz hissetmelerinin kendilerine özel bir zevk verdiğini söyledim. Sonra da ekledim. Ben bir kadının özgürce ve bütün güçlü duygularıyla kendi içgüdüsüne uygun olarak davranmasının genelde yapıldığı gibi kocasının kolları arasındayken gözlerini kapayıp ona ihanet etmesinden daha dürüst bir davranış olduğu kanısındayım, dedim. Sözlerimin içeriği aşağı yukarı bundan ibaretti. Tartışma giderek daha da alevlenmeye başladı. Ve hasımlarım, zavallı Madame Henriette'e karşı saldırılarını şiddetlendirdikçe, ben de onu daha büyük bir şevkle, hatta gerçek duygularımı bile aşan bir coşkuyla savundum. Benim bu konuya kendimi böylesine hararetle adamış olmam, masada oturan her iki çifti, gençler arasında çok kullanılan bir söylemle, gaza getirdi. Ve aslında birbirleriyle hiç de benzer yapıda olmamalarına karşın, sağlam bir dayanışma içinde olan bir dörtlü halinde birleşmelerine neden oldu. Birbirlerinden güç alarak öfkeyle bana saldırdılar. Gelişmeleri keyifle izleyen yaşlı Danimarkalı, adeta eli kronometreli bir futbol hakemi gibi zaman zaman parmağını kıvırıp masaya vurmak ve "Gentlemen, please!" diye bizi kibarca uyarmak gereğini duyuyor ama bu uyarı sadece kısa bir zaman için etkisini gösteriyordu. Beylerden biri, üç kez yüzü öfkeden kızarmış olarak yerinden fırladı ve eşi tarafından güçlükle yatıştırıldı. Özetlersem, tartışmamız biraz daha devam etseydi, gerçek çatışmalara dönüşebilecekti. Ama ansızın, Mrs. C, yumuşatıcı bir merhem gibi araya girdi ve onun sözleri, azgın dalgalar gibi köpüren tartışmayı yumuşattı. Ak saçlı, kibar davranışlı, yaşlı İngiliz hanımefendisi Mrs. C, masamızın onursal başkanı seçilmişti. Yerinde dimdik oturarak, herkese aynı ölçüde nazik davranır, çok konuşmaz ama konuşulanları zarif bir ilgiyle dinler ve sadece bu dış görünümüyle bile gözleri ve gönülleri okşayan bir kişilik sergilerdi. Soylu varlığından çevreye muhteşem bir sükûnet ve huzur yayılıyordu. İncelikli bir davranışla özel bir dostluk gösterse de, çevresindekilerle arasına belli bir mesafe koymaya dikkat ediyordu. Zamanının çoğunu bahçede oturup kitap okumakla geçirir, arada sırada da piyanonun başına geçip birkaç parça çalardı. Seyrek olarak pansiyon konuklarından biriyle koyu bir sohbete daldığı da görülürdü. Onun pek farkına varmazdık. Gene de hepimizin üzerinde garip bir gücü vardı. Şimdi de konuşmamıza katıldığı anda hepimiz birden, sesimizi fazlasıyla yükselttiğimiz, konuşurken kendimize hakim olmadığımız duygusuna kapılarak utandık. Mrs. C, Alman beyefendinin tartışma sırasında ansızın ayağa fırlaması ve hemen arkasından yatıştırılarak masanın başındaki yerine oturtulması vesilesiyle oluşan, gerilimli suskunluktan yararlanarak, aydınlık, soluk mavi gözleriyle beni kısaca, tereddüt ederek süzdükten sonra söze karıştı. Ve konuyu neredeyse tarafsız bir açıklıkla kendi açısından ele aldı. Beyefendi, demek ki eğer sizi doğru anladıysam, siz şuna inanıyorsunuz. Madame Henriette ya da herhangi bir kadın, kötü niyeti olmaksızın, ansızın karşısına çıkan bir maceraya kendini kaptırabilir ve daha bir saat önce kendisinin bile olanaksız bulduğu ve pek sorumlu tutulamayacağı davranışlarda bulunabilir, öyle mi? Ben kesinlikle buna inanıyorum hanımefendi. Yani sizce her türlü ahlaki yargı tamamen anlamsızdır ve ahlak kurallarının sınırlarını aşan davranışlar haklı sayılır. Fransızların crime passionnel adını verdikleri suç bir cürüm değilse, devletin adalet teşkilatına ne gerek var? Çünkü işlenen her suçta bir tutku bulmak ve o suçu bu tutku hatrına mazur görmek için çok fazla iyi niyete gerek yok, dedi. Sizin de şaşılacak derecede bol iyi niyetiniz var, diye ekledi muzipçe gülümseyerek. İngiliz hanımefendinin gayet açık ve adeta neşeyle söylediği bu sözler, sağaltıcı bir merhem gibi gerginliğimi hemen yatıştırdı. Ve ben ister istemez onun kendi duygularını katmadan konuya yaklaşım biçimini benimseyerek yarı şaka, yarı ciddi yanıt verdim. Devletin adaleti böyle konularda benden çok daha sert kararlar alır. Onun görevi, genel olarak kabul edilmiş olan ahlakı ve töreyi, acımasız davranmak pahasına da olsa, korumaktır. Bundan ötürü de affetmek değil, yargılamak zorundadır. Ama ben birey olarak kendi irademle başsavcının görevini üstlenme gereği duymuyorum. Ben insanı savunma görevini yeğliyorum. Ben insanları yargılamak yerine onları anlamaktan daha çok mutlu oluyorum. Mrs. C, bir süre berrak, gri gözlerini bana dikti ve yanıt vermekte tereddüt etti. Bir an sözlerimi tam olarak anlamadığı kuşkusuna kapıldım ve söylediklerimi İngilizce olarak tekrarlamaya hazırlandım. Ama o garip bir ciddiyetle, adeta sınavdaymışız gibi, soru sormaya devam etti. Siz de bir kadının kocasını ve iki çocuğunu terk edip, hakkında hiçbir şey bilmediği, sevgisine layık olup olmadığını bile anlayamayacağı bir adamın peşinden gitmesini kınamıyor musunuz? Artık pek de genç sayılmayan, ve hiç değilse çocuklarının uğruna kendi onurunu korumayı görev edinmiş olması gereken bir kadının böylesine umursamaz ve sorumsuz davranmasını gerçekten affedebiliyor musunuz? Hanımefendi, sizi tekrar temin ederim ki bu konuda bir yargıda bulunmaktan veya bir insanı suçlamaktan kesinlikle kaçınırım. Sizin önünüzde rahatlıkla itiraf ediyorum ki az önceki sözlerim biraz abartılıydı. Bu zavallı Madame Henriette, kuşkusuz hiç de cesur bir kadın değildi. Ayrıca macera arayan bir kadın da değildi. Hele Grand Amoros diye adlandırılabilecek bir kadın hiç değildi. Onu tanıma fırsatı bulduğum kadarıyla bence o vasat zekalı, zayıf bir kadın. Ve ben onun kendi içinden gelen isteği cesur bir kararla gerçekleştirmiş olmasından ötürü ona biraz saygı bile duyuyorum. Ama ona karşı içimdeki acıma duygusu ağır basıyor. Çünkü o, bugün değilse bile yarın büyük bir mutsuzluk duyacaktır. Yaptığı belki bir aptallıktır ve kuşkusuz çok acele karar vermiştir. Ama kesinlikle bayağı ve adi bir hareket değildir. Bence hiç kimse bu zavallı mutsuz kadını aşağılamak hakkına sahip değildir. Peki ya siz? Siz hala onu düzgün bir insan gibi görüyor, ona saygı duyabiliyor musunuz? Siz evvelki gün saygıdeğer bir hanımefendi olarak görüp, birlikte vakit geçirdiğiniz kadınla, dün yabancı bir adamla kaçan kadın arasında bir ayrım yapmıyor musunuz? Asla en ufak bir ayrım yapmıyorum, Kesinlikle. Is that so? Mrs. C. farkında olmadan İngilizce konuşmuştu. Tartışmanın onu garip bir biçimde ilgilendirdiği belliydi. Kısa bir an düşündükten sonra berrak gözlerinin sorgulayan bakışlarını bana çevirdi. Varsayalım ki yarın, Nice kentinde Madame Henriette'e rastlıyorsunuz ve o genç adamla kol kola gezmekte olduğunu görüyorsunuz. Ona selam verir miydiniz?
Elbette.
Üstelik onunla konuşur muydunuz?
Elbette.
Siz eğer evli olsaydınız, böyle bir kadını kendi karınızla tanıştırır mıydınız? Sanki hiçbir şey olmamış gibi.
Elbette.
Would you really? Dedi birden gene İngilizceye dönerek. Yüzünde sözlerime inanmadığını gösteren bir şaşkınlık ifadesiyle.
Surely I would, diye yanıt verdim.
İngilizce konuştuğumun bilincine varmadan. Mrs. C. susuyordu. Hala derin derin düşünüyor gibiydi. Sonra birdenbire bakışlarını bana çevirdi. Ve sanki gösterdiği cesarete kendi de şaşıyormuş gibi şöyle konuştu. I don't know if I would. Perhaps I might do it also. Ve bir konuşmayı kesin olarak ama kabalık göstermeden sona erdirmek konusunda sadece İngilizlere özgü tarifsiz bir kararlılıkla ayağa kalktı. Dostça elimi sıktı. Yaşlı hanımefendinin etkisiyle ortalık sakinleşmişti. Hepimiz az önce karşı cephelerde yer alarak birbirimizle atışmaktayken, onun araya girmesi sayesinde aşırı bir nezaketle birbirimizi selamladık. Tehlikeli boyutta gerginleşmiş hava da hafif şakalaşmalarla yeniden gevşedi. Tartışmamız uygar insanlara yakışır bir biçimde sonlandırılmış gibi görünmesine karşın, hasımlarımla benim aramda gene de o gergin havadan geriye hafif bir yabancılaşma duygusu kalmıştı. Alman çift benden biraz uzak durmayı yeğliyor, İtalyan karı kocaysa o malum olaydan sonraki günlerde sık sık hafif alaycı bir ifadeyle Cara Signora Henriette'den bir haber alıp almadığımı soruyorlardı. Aramızdaki ilişki biçimi, görünürde ne kadar uygarca olursa olsun, eski masa başı buluşmalarımızın o rahat, gevşek, dostça havası bir daha onarılamayacak bir yere almıştı. Ama o tartışmadaki hasımlarımın müstehzi ve soğuk tutumlarına karşın, Mrs. C.'nin son zamanlarda bana daha dostça davranmaya başlamış olması dikkatimi çekti. Daha önce aşırı çekingen davranan ve yemek saatleri dışında masa komşularıyla sohbet etmeye hevesli görünmeyen bu hanımefendinin, bundan böyle bana bahçede rastladıkça benimle konuşma fırsatı aradığını, neredeyse değer verdiğini fark ettim. Çünkü onun nazik ve çekingen tavrı, bir kişiye karşı samimiyet göstermesinin büyük bir onur olarak değerlendirilmesine neden oluyordu. Dürüstçe söyleyebilirim ki, adeta benimle karşılaşmak ve konuşmak için fırsat kolluyordu. Hatta bunu öylesine açıkça yapıyordu ki, eğer bu kadın saçı ağarmış, yaşlı bir hanımefendi olmasaydı, kibre ve tuhaf hayallere kapılabilirdim. Ama bir araya gelip konuştuğumuz zaman, sohbetimiz dönüp dolaşıp hiç şaşmadan ve engellenemeden Madame Henriette konusuna varıyordu. Sanki bu hanımefendi, o kadını görevinin bilincinde olmayan, ruhen tutarsız ve güvenilmez bir insan olmakla suçlamaktan gizli bir zevk almaktaydı. Aynı zamanda benim o ince, narin kadına duyduğum yakınlıktan ve onu sarsılmaz bir tutarlılıkla savunmamdan, hiçbir suçlamanın beni bu fikirden caydıramayışından büyük bir memnuniyet duyuyor gibiydi. Sohbetlerimizi sürekli bu konuya doğru yönlendiriyordu. Öyle ki, sonunda onun bu konuya böyle büyük bir tutkuyla, neredeyse saplantıyla sarılması karşısında ne düşüneceğimi şaşırdım. Bu durum 5 veya 6 gün böyle devam etti. Ve bu hanımefendi, bu türden konuşmaların kendisi için neden böylesine önem kazandığını bir tek kelimeyle bile açıklamadı. Buna karşılık ben, gezintilerimizden biri sırasında burada geçirmeyi tasarladığım sürenin dolduğunu ve bir gün sonra buradan ayrılacağımı söyleyince, onun benimle yaptığı sohbetleri ne kadar önemsediğini anladım. Her zaman çok sakin ve rahat olan yüzü, birden garip bir biçimde gerildi. Deniz yeşili gözlerinin üzerinden, bulutların gölgesi geçer gibi oldu. Yazık, dedi. Sizinle konuşmak istediğim pek çok konu vardı. O andan itibaren bütün davranışlarına bir huzursuzluğun ve dalgınlığın egemen olduğunu fark ettim. Öyle ki benimle konuşurken aklını fazlasıyla meşgul eden şeyler düşünüyor gibiydi. Ve bundan ötürü de dikkati dağılıyordu. Sonunda kendisi de bu dalgınlığından rahatsızlık duymuş olmalı ki, birden aramızda oluşan bir suskunluğu fırsat bilerek bana elini uzattı. Görüyorum ki aslında size anlatmak istediklerimi açıkça söyleyemiyorum. En iyisi bunları size yazılı olarak ileteyim. Bu sözlerden sonra her zamankinden daha hızlı adımlarla pansiyona doğru yürüdü. Gerçekten de o gün akşam yemeğinden az önce odamda kararlı ve okunaklı el yazısıyla yazdığı mektubu buldum. Ne yazık ki gençlik yıllarımda yazılı belgeleri saklamak konusunda oldukça ihmalkar davranmıştım. Ve bu yüzden de bu mektuptaki sözleri aslına uygun bir biçimde aktaramayacağım. Sadece mektubu yazan hanımefendinin bana hayatının belli bir bölümünde yaşadığı bir olayı anlatmak istediğini bildirmekle yetineceğim. Hanımefendinin yazdığına göre anlatmak istediği olay o kadar uzak bir geçmişte kalmış ki artık şimdiki yaşamının bir parçası olmaktan çıkmıştı. Ve ben öbür gün buradan ayrılacağıma göre 20 yıldan uzun bir süreden beri içini kemiren, kafasını meşgul eden bir konu hakkında benimle daha rahat konuşabilirmiş. Eğer ben böyle bir konuşmayı aşırı ısrarcılık olarak algılamayacaksam, ona bir saatimi ayırmamı benden rica ediyormuş. Burada sadece içeriğinden söz ettiğim bu mektup beni büyülemişti. İngilizce yazılmış olması bile ifadeyi son derece açık ve kararlı yapmıştı. Gene de yanıt yazarken oldukça zorlandım ve 3 mektup müsveddesini beğenmeyerek yırtıp attım. Sonra şu sözleri yazdım. Bana güvenmeniz benim için büyük bir onurdur. Eğer anlattıklarınıza benden bir yanıt bekliyorsanız, size karşı dürüst davranacağıma söz veriyorum. Kuşkusuz bana anlatacaklarınızın sadece içinizden geldiği kadarını aktarmanızı bekliyorum. Daha fazlasını isteyemem. Ancak anlatırken kendinize ve bana karşı dürüst olun. Bana gösterdiğiniz güvenin benim için büyük bir onur olduğuna inanmanızı diliyorum. Bu satırları yazdığım kağıdı hanımefendinin odasına gönderdim ve ertesi gün yanıtını aldım. Tamamen haklısınız. Bir gerçek bütün ayrıntılarıyla birlikte açıklanmazsa değer taşımaz. Ben sizden ve kendimden hiçbir şeyi gizlememeye gayret edeceğim. Yemekten sonra odama geliniz. 67 yaşında bir kadın olarak bu ziyaretinizin yanlış anlaşılabileceğinden korkmama gerek yok. Bahçede veya başka insanların yakınında konuşamam. Biliniz ki bu kararı vermem bile hiç kolay olmadı. O gün gene yemek masasında buluştuk ve önemsiz güncel konular üzerine akıllı uslu konuşmalar yaptık. Daha sonra bahçede yaşlı hanımefendiyle karşılaştığımda mahcup bir tavırla yolunu değiştirdi. Ve ben bu yaşlı, ak saçlı kadının bir genç kız gibi utanarak benden kaçıp çamlı yola sapmasından çok etkilendim. Akşam kararlaştırdığımız saatte Mrs. C'nin oda kapısına hafifçe vurdum. Kapı hemen açıldı. Oda alacakaranlıktı. Bloş ortamı sadece masanın üzerindeki okuma lambasından yayılan sarı ışık huzmesi aydınlatıyordu. Mrs. C, hiçbir çekingenlik belirtisi göstermeden beni karşıladı. Bana bir koltukta yer gösterdi. Kendisi de karşıma oturdu. Bütün hareketlerini daha önceden içinden hazırlamış olduğu belliydi. Gene de iradesi dışında olduğu ve zor bir karar verdiği anlaşılan bir fasıla yaşandı. Sessizlik giderek uzuyordu. Ama ben onu bir tek sözcükle bile bölmeye cesaret edemiyordum. Çünkü güçlü bir istemin aynı oranda güçlü bir dirençle savaşmakta olduğunu duyumsuyordum. Alt kattaki sohbet salonundan zaman zaman bir vals müziğinin kopuk nameleri odaya kadar geliyordu. Ben bu seslere dikkatle kulak veriyor ve adeta aramızdaki sessizliğin ezici yükünü biraz hafifletmeye çalışıyordum. Mrs. C de bu suskunluğunun doğal olmayan geriliminden rahatsızlık duyuyor olmalıydı ki, birden kendini toparlayıp söze başladı. Sadece söze başlamak zordur. Ben 2 gündür sizinle tamamen açık ve doğru olarak konuşmaya hazırlandım. Umarım bunu başarırım. Belki siz benim bir yabancıya
Yani size neden bütün bunları anlatma isteği duyduğumu henüz anlayamıyorsunuz. Ama şunu bilin ki, yaşadığım bu olayları düşünmediğim bir tek gün, bir tek saat bile geçmiyor. Benim gibi yaşlı bir kadına inanmalısınız ki, ömür boyu yaşamın bir tek noktasına, bir tek gününe gözlerini dikip bakmak çok zordur. Çünkü size anlatmak istediğim olaylar, 67 yılımın sadece 24 saatlik bir zaman diliminde yaşandı. Ben sık sık çıldırma raddelerine gelecek kadar kendime demişimdir ki, insanın bir an için kendini bir saçmalığa kaptırmasının ne önemi var? Ama insanların pek de emin olmadan vicdan dedikleri şeyden kendini kurtarmak mümkün değil. Geçen gün Madame Henriette olayından olağan bir şeymiş gibi söz ettiğinizi duyunca düşündüm ki, belki ben de geçmişte yaşadığım bu bir tek gün hakkında herhangi bir insanla konuşmaya karar verebilirsem, anlamsızca geçmişi düşünmekten ve kendi kendimi suçlamaktan kurtulabilirim. Eğer Anglikan mezhebinden değil de Katolik mezhebinden olsaydım, bir papaza gidip günah çıkarır, içimde gizlediğim olayı sözlere aktararak rahatlamak olanağını bulurdum. Ama böyle bir avuntu benim için mümkün değil. Bu yüzden de bugün böyle tuhaf bir çareye başvurup sizinle konuşarak kendimi bir vicdan yükünden kurtarmayı deneyeceğim. Biliyorum, davranışım size garip gelmiş olabilir. Gene de siz hiç tereddüt etmeden benim teklifimi kabul ettiniz. Bundan ötürü size minnettarım. Size yaşamımın sadece bir tek gününü anlatmak istediğimi daha önce de söylemiştim. Bunun dışında her şey bana önemsiz görünüyor ve büyük bir olasılıkla başkalarına da sıkıcı gelebilir. 42 yaşıma gelinceye kadar olağan dışı en ufak bir yaşantım olmadı. Annem babam İskoçya'nın Landlord denen varlıklı ailelerindendi. Büyük fabrikalarımız ve çiftliklerimiz vardı. Ülkemizdeki soylu ailelerde adet olduğu üzere, yılın büyük bir kısmını çiftliklerimizde, belli bir dönemini de Londra'da geçirirdik. 18 yaşına bastığımda katıldığım bir toplantıda tanıştığım bir adamla evlendim. Eşim çok tanınmış bir ailenin iki oğlundan biriydi ve 10 yıl Hindistan'da, orduda görev almıştı. Tanışmamızdan kısa süre sonra evlendik ve muhitimizin üst düzey ailelerine özgü, sıkıntısız bir hayat yaşadık. Yılın 3 ayını Londra'da, 3 ayını çiftliğimizde, geri kalan zamanı da İtalya, İspanya, Fransa gibi ülkeleri gezerek, otellerde konaklayarak geçiriyorduk. Evlilik yaşamımıza asla en ufak bir gölge düşmüş değildir. İki oğlumuz artık birer yetişkin. Ben 40 yaşındayken, ansızın eşim öldü. Yıllarca yaşadığı tropikal bölgede bir karaciğer hastalığına yakalanmıştı. Çok korkunç geçen iki hafta sonunda onu kaybettim. O yıl büyük oğlum çalışma hayatına atılmıştı. Küçük oğlumsa kolejdeydi. Bu nedenle bir gece ansızın boşluğa düşmüştüm. Benim gibi sevgi ve şefkatle sarmalanmaya alışkın bir insan için bu yalnızlık korkunç bir işkenceydi. Issızlaşmış olan evimde her eşya sevgili eşimin acı kaybını hatırlattığından, orada bir tek gün bile geçirmek bana imkansız geldi. Böylece önümdeki yıllarda, oğullarım bekar olduğu sürece sık sık yolculuğa çıkmaya karar verdim. Aslında artık yaşam benim için anlamını kaybetmişti. 23 yıl boyunca her saatimi, her düşüncemi paylaşmış olduğum kişi artık yoktu. Çocuklarım da bana ihtiyaç duymuyorlardı. Kararmış ruhumla ve hüzünlü tavırlarımla onların gençliğine de gölge düşürmekten korkuyordum. Kendim için artık dilediğim, arzuladığım hiçbir şey yoktu. Böylece önce Paris'e taşındım. Orada can sıkıntısından her gün mağazalara, müzelere gidiyor, saatlerce dolaşıyordum. Ama bütün kent ve etrafımdaki her şey bana yabancı geliyordu. İnsanlardan da kaçıyordum. Çünkü üzerimdeki matem kıyafetini görenlerin nezaket ve merhamet dolu bakışlarından rahatsız oluyordum. Duygularımın donukluğu içinde aylar süren ve etrafımdaki her şeye karşı ilgisiz kaldığım bu göçebe hayatı hakkında anlatabilecek hiçbir anım yok. Bildiğim tek şey, sürekli içimde taşıdığım ölmek isteğiydi. Ama acılar içinde özlem duyduğum şeyi yerine getirme gücünü kendimde bulamıyordum. Eşimin ölümünden 2 yıl sonra, yani 42 yaşıma geldiğimde, yaşamın benim için değerini yitirmiş olduğunu kendime itiraf etmekten kaçarak,
ve bu duyguyu içimde bastırarak ülke ülke dolaşırken Mart ayının sonlarında yolum Monte Carlo'ya düştü. Açıkça söylemeliyim ki buraya gelişimin nedeni sadece can sıkıntısıydı. Tıpkı mide bulantısı gibi. Sürekli insanın içinde kabararak rahatsızlık veren ve hiç değilse dışarıdaki, heveslendirici küçük müdahalelerle yatıştırılmaya çalışılan boşluk duygusu. Kendi içimdeki duyguların donukluğu ve hareketsizliği beni yaşam çarkının en hızlı döndüğü ortamlara itiyordu. Hayatlarında hiçbir hareketlilik olmayan insanlar, başkalarının yaşamındaki hararetli karışıklıklar sayesinde tıpkı tiyatroya ya da konsere gitmiş gibi heyecanlarını harekete geçirmek isterler. Aynı nedenle ben de sık sık kumarhaneye gidiyordum. Kendi içimdeki düş yıkımına karşın, başka insanların yüzünde sevincin ve hayal kırıklığının yarattığı ifade değişikliklerini, dalgalar halinde gelip giden huzursuzluk belirtilerini seyretmek benim için çok çekiciydi. Ayrıca eşim de yaratılışı bakımından havai bir insan olmamakla beraber zaman zaman oyun salonlarına uğrardı ve bu ortamın sevilip sayılan bir konuğuydu. Ben de fazla bilincinde olmadan eşime sadakatle bağlılığımdan ötürü onun bütün eski alışkanlıklarını yaşamın boyu sürdürmeye özen gösteriyordum. Ve işte orada, her türlü kumardan çok daha heyecan verici olan ve benim kaderimi yıllarca etkisi altına alarak yaşamımı altüst eden o 24 saat başladı. Öğle yemeğimi ailemin akrabası olan Düşes'le yemiştim. Akşam yemeğinden sonra yatağa girip uyuyacak kadar yorgun değildim. Bu nedenle oyun salonuna girdim. Oyuna katılmaksızın masaların arasında dolaşarak bu salonda bir araya gelmiş oyun meraklılarını özel bir bakış açısından izlemeye başladım. Özel bir bakış açısından diyorum, çünkü bir zamanlar eşime bu kumarbazları seyretmekten yorulduğumu, sürekli aynı suratları görmekten bıktığımı söylediğimde, o bana bu kumar tutkunlarını özel bir bakış açısından izlemeyi öğretmişti. Yaşlı, yüzü kırışık kadınlar, fişlerden birine el atmaya cesaret edinceye kadar saatlerce koltuklarında otururlar, İskambil oyunlarının her türlü hilesini bilen profesyoneller, feleğin çemberinden geçmiş kokotlar, kaderin bir araya savurduğu, kim olduğu bilinmeyen insanlar, aynı mekanda bir masa etrafında toplanmışlardır. Siz de bilirsiniz. Günümüzde artık o topluluk ucuz romanlarda sık sık anlatıldığı kadar Avrupa'nın soylu ve şık insanlarının bir araya geldiği, hoş görünümlü ve romantik bir tablo sergilemez. Oysa bundan 20 yıl önce Monte Carlo'daki kumarhane, henüz elle tutulan, gözle görülen, şıkır şıkır nakit paranın ortada yuvarlandığı, kağıt banknotların hışırtısının duyulduğu, Napolyon altınlarının ve hantal 5 franklıkların birbirine karışarak masanın üstünde yuvarlandığı dönemde günümüzdekinden çok daha çekiciydi. Şimdi ise modern zevke göre yeniden inşa edilmiş bu aşırı gösterişli kumar sarayında, Cook Seyahat Şirketi'nin müşterilerinden oluşan burjuvalaşmış bir kumarbaz topluluğu, ellerindeki fişleri can sıkıntısıyla har vurup harman savuruyorlar. Eskiden de bu çehrelerin hepsinde görülen umursamazlık ifadesinin benim için ilginç ve çekici bir yanı yoktu. Ta ki el okuma denen ve ellerin yapısını, duruşunu, hareketlerini inceleyerek yorumlayan, bilime meraklı olan eşim, İnsanları özel bir bakış açısından izlemeyi bana öğretene kadar. O günden sonra kumar oynayanları seyretmek, ortalıkta boş boş durmaktan çok daha ilgi çekici, çok daha heyecan verici oldu benim için. Bu yönteme göre asla insanların yüzlerine bakmamak, sadece masanın dörtgen biçimindeki yüzeyine, sonra tekrar ve sadece insanların ellerine bakmak ve her birinin kendine özgü davranışını izlemek gerekiyor. Bilmem, siz de hiç o yeşil çuha kaplı masaları incelediniz mi? Sadece ortasındaki topun, sarhoş gibi yalpalayarak sayıdan sayıya yuvarlandığı, birbirinden ayrılmış dört köşe alanların içine paçavra gibi kağıt paraların, yuvarlak gümüş ve altın sikkelerin, tarlaya tohum saçar gibi atıldığı ve krupiyenin elindeki tırmığıyla bunları ekim biçercesine sertçe çekerek topladığı ya da kazanan kişinin önüne tarlada yeni biçilmiş dolgun başaklar gibi ittiği o yeşil renkli dörtgeni seyrettiniz mi? Belli bir bakış açısından izlenen bu sahnede değişken olan tek nesne ellerdir.
Masanın yeşil yüzeyinin çevresindeki o soluk renkli, ya sürekli kıpırdanan ya da hareketsiz beklemekte olan eller. Her biri farklı bir giysi kolunun karanlık mağarasından dışarıya uzanan ve bir yırtıcı hayvan gibi saldırmaya hazır olan eller. Her birinin biçimi ve rengi farklı. Bazısı çıplak, bazısı yüzüklerle, şıkırdayan zincirlerle donatılmış. Kimi yabani hayvan pençesi gibi tüylerle kaplı, kimi nemli ve yılan balığı gibi kıvrılan, ama her biri gerginlikten ve aşırı sabırsızlıktan titreyen eller. Bu manzarayı seyrederken ister istemez bir hipodrom aklıma gelirdi. Burada yarışa hazır durumda, heyecan içinde bekleyen atlar, vaktinden evvel koşmaya başlamamaları için zorlukla zapt edilirler. Tıpkı onlar gibi, bu eller de sürekli titrer, kıvranır, duraklarlar ve ait oldukları kişinin iç yüzünü açıklarlar. Haris insanı pençe gibi kullandığı elinden, savurganı el hareketlerinin gevşekliğinden, hesabını bileni sakin ellerinden, umudunu yitirmiş olanıysa titreyen bileklerinden tanırsınız. İnsanın paraya el atış biçimi karakterini hemen belli eder. Birinin parayı buruşturması, sinirli bir biçimde avuçlarının içinde ovuşturması ya da kumar masasındaki top dönmekteyken bitkin bir halde elinin ayasıyla parayı itip bırakması o insan hakkında çok şey anlatır. İnsan kendini oyunda belli eder deyişi çok yaygındır, biliyorum. Ama ben bu deyişi şöyle değiştiriyorum. Bir insanın iç yüzü oyun sırasında ellerinden okunur. Çünkü talih oyunlarına tutkun olan insanlar kısa sürede yüz ifadelerine hakim olmayı öğrenirler. Gömlek yakalarının üstünden görünen soğuk, ifadesiz bir maskedir. Ağızlarının etrafındaki çizgileri aşağı doğru uzamaya zorlarlar ve gerilimlerini kenetlenmiş dişlerinin arasına sıkıştırırlar. Gözlerine huzursuzluklarını belli etmeyi yasaklarlar. Sertleşen yüz kaslarını yatıştırıp onlara yapay, kibar bir kayıtsızlık ifadesi oturturlar. Ama işte tam da bu yüzden bütün dikkatlerini, iç alemlerini en belirgin biçimde gösteren yüz ifadelerine hakim olma gayretine yoğunlaştırdıklarından, ellerini de, bazı insanların sadece o elleri gözetlediklerini de unuturlar. Oysa o insanlar gülümseyerek kıvrılan dudakların, bilinçli olarak ilgisizleştirilen bakışların neler gizlediğini o ellere bakarak anlarlar. Oysa el, en gizlideki şeyi utanmazca ortaya koyar. Çünkü ister istemez öyle bir an gelir ki, güçlükle bastırılan, görünüşte hareketsiz parmaklar, o kibar gevşekliklerinden çıkarlar. Rulet topunun küçük yuvanın içine düştüğü ve kazanan sayının ilan edildiği o gerilimli anda, bu 100 veya 500 elin her biri en ilkel içgüdünün etkisi altında çok kişisel, çok özel bir hareket yapar. Eşimin merakı sayesinde bu konuda geniş bilgi edindiğim ve arenaya çıkan elleri seyretmeye alışık olduğum için sürekli farklılık gösteren ve değişik ruh yapılarını dışa vuran, beklenmedik hareketleri izlemek bir tiyatro gösterisinden veya müzik dinletisinden daha heyecanlı oluyordu benim için. El hareketlerindeki binlerce farklı ifade biçimini size tarif etmem olanaksız. Yabani hayvanları andıran üstü kıllı, kıvrık parmaklı, örümcek gibi parayı kavrayıp çeken eller, solgun tırnaklı, sinirden titreyen, cesaretsiz eller, zarif ya da kaba eller, saldırgan veya çekingen eller, hilebaz eller, kendine güvensizlikten adeta kekeleyen eller. Ellerin her birinin etkisi farklıdır. Çünkü krupiyelerin 4 veya 5 çift elinin dışında, bu el çiftlerinin her biri ayrı bir yaşamın göstergesidir. Krupiyelerin elleri birer makine gibidir. Gitgide canlanan öbür eller karşısında onlar görevlerini duygularından soyutlanmış olarak, sürekli takırdayan madeni bir hesap makinesi gibi beceri ve titizlikle yerine getirirler. Bu tamamen ayık eller bile avını kovalayan o heyecanlı hemcinsleriyle oluşturdukları tezat nedeniyle şaşırtıcı bir etki uyandırırlar. Diyebilirim ki, dalga dalga kabaran bir halk ayaklanmasının arasında farklı giysileriyle dikkati çeken polislere benzer onlar. Birkaç gün sonra her elin pek çok alışkanlığına ve tutkusuna aşina olmanın verdiği tahrik de ekleniyordu gözlemlerime. ben her seferinde birkaç gün sonra oyuncuların arasından ahbap ediniyor, onları sempatik ve antipatik olarak iki gruba ayırıyordum. Bazı insanlar huzursuz ruhları ve açgözlülükleri nedeniyle bana öyle itici görünürlerdi ki, sanki ayıp bir görüntü sergiliyorlarmış gibi gözlerimi onlardan kaçırırdım. Ama masada izlediğim her değişik el, benim için yeni bir macera gibiydi ve merakımı uyandırıyordu. Çoğu kez bu ellerin ait olduğu yüze bakmayı unuturdum. Kolalı bir smokin gömleğinin dimdik yakasının içine kıstırılmış veya bembeyaz bir gerdanın üzerinde yükselen, topluma hoş görünmeye çalışan bir maske takınmış gibi ifadesiz duran yüze bakmayı bile unuturdum. O akşam da gene salona girdim. Aşırı kalabalık iki masanın yanından geçtikten sonra üçüncü masaya doğru yürürken bir yandan da birkaç altın para hazırlamaya çalışıyordum. Dönen topun ölmeye yakın bir yorgunluk içinde sadece iki numara arasında yalpalayarak gidip geldiği sırada her zaman oluşan sessiz, gerilimli, adeta sessizliğin uğultusuyla uğuldayan o bekleyiş anında tam karşımda çok garip bir gürültü duydum. Eklem kemiklerinin kırılmasını andıran tuhaf, gevrek bir sesti bu. Kendimi tutamayarak karşı tarafa baktım ve birden irkildim. O güne kadar hiç görmediğim güzellikteki iki el, biri sağ, biri sol, birbirlerine dişlerini geçirmiş iki vahşi hayvan gibi kenetlenmiş, giderek artan bir gerilim içinde adeta boğuşuyor ve her birinin parmak eklemlerinden ceviz kırılmasına benzeyen kuru, tok sesler çıkıyordu. Bu eller az rastlanılır güzellikteydi. Olağanüstü ince ve olağanüstü uzun. Ama gene de güçlü kasların gerdiği eller. Bembeyazdılar. Tırnakları zarifçe yuvarlatılmış, sedef gibi parlaktılar. Uçları sivriydi. Ben bütün akşam boyunca bu ellerden gözlerimi ayıramadım. Bu olağanüstü ve adeta eşsiz elleri büyük bir hayranlıkla seyrettim. İlk önce beni ürküten ve şaşırtan özellik onlardaki tutkuydu. Bu ellerin yansıttığı delicesine tutkulu ifadeydi. Kramp girmişçesine birbirinin içinde ovuşturulmaları, birbirlerine tutunmalarıydı. Hemen anlamıştım ki duygularla dopdolu bir insan ruhunun parçalanıp dağılmaması için bütün tutkusunu parmak uçlarına yüklemiş, oraya yoğunlaştırmıştı. Rulet topunun kuru, gevrek bir sesle çanağın içine düştüğü ve krupiyenin sayıyı bildirdiği anda parmaklar birden gevşedi. Düğüm çözüldü ve eller tıpkı tek kurşunla vurulmuş iki hayvan gibi cansız masanın üstüne serildiler. Her ikisi de gerçekten ölü gibi yere yığılmışlardı. Sadece yorgun düşmüş gibi değil. Bu ellerin masa üstüne serilişleri, ait oldukları insanın tükenmişliğini, hayal kırıklığını, umutsuzluğunu, yıldırım çarpmış gibi yıkılmışlığını öyle belirgin bir biçimde ifade ediyordu ki, bunu sözlerle anlatmam mümkün değil. Ne o güne kadar, ne o günden sonra da böylesine etkileyici bir dille kendini ifade eden eller görmedim. Bu ellerdeki her kas konuşan bir ağız gibiydi ve bütün gözeneklerinden yoğun bir duygusallık fışkırıyordu. İki el de kısa süre yeşil çuha üzerinde hareketsiz kaldı. Sahile vurmuş ölü, yassı, deniz analarını anımsatıyorlardı. Sonra birden ellerin biri, sağ el, parmak uçlarından itibaren güç kazanarak zorlukla doğrulmaya başladı. Geri çekildi. Kendi etrafında döndü, sallandı. Bir daire çizdi. Sonunda sinir içinde fişlerden birine uzandı. Onu küçük bir tekerlek gibi baş parmağının ve işaret parmağının ucu arasında kararsızlık içinde evirip çevirdi. Ansızın bu el, sırtını kamburlaştıran bir kedi gibi büküldü ve bir panter çevikliğiyle yerinden fırlayıp 100 franklık fişi siyah alanın ortasına attı. Aynı anda uyur gibi hareketsiz duran sol elde, bir uyarı işareti almışçasına yerinden doğruldu. Adeta sürüne sürüne ilerledi. Jetonu atarken yorulmuş gibi titreyen kardeşine yaklaştı. Şimdi her ikisi de ürpertiler içinde yan yana yatıyor ve bilekleri, buzlu havada birbirine çarpan dişler gibi usulca masaya vuruyordu. O güne kadar hiçbir zaman böylesine dehşet verici bir ifadeyle konuşan eller, Böylesine gerilim dolu, heyecan yüklü eller görmemiştim. Bulunduğum kubbeli mekandaki her şey, salonlara yerleştirilmiş aletlerin vızırtısı, krupiyelerin, pazar yerlerindeki çığırtkanların bağırışlarına benzer seslenişleri, insanların gidip gelmeleri ve bu kez yukarıdan fırlatılmış olan topun, parke döşeli bir zemin gibi kaygan yuvarlak kafesin içinde çılgın sıçrayışlarla dolaşması, sinirleri aşırı ölçüde uyaran bir çeşitlilik barındıran ve pırıltılı, ışıltılı imgeler saçan bu ortam, bu titreyen, soluyan, nefes nefese kalmış gibi inleyen, üşüyen, heyecanlı bir bekleyiş içinde ürperen ellerin yanında bana donmuş ve ölmüş gibi göründü. O ellere büyülenmişcesine bakıyordum. Sonunda dayanamadım. Bu insanı görmeliydim. Bu büyüleyici ellerin ait olduğu adamın yüzünü görmeliydim. Ve gözlerim korku içinde. Evet, korku içinde diyorum çünkü bu eller beni korkutmuştu. Bu ellerden sıyrılıp kollara doğru ilerledi. Ağır ağır yukarılara tırmandı. Dar omuzların üzerinden aşarak bu bedene ait çehreye ulaştı. Ve birden gene irkildim. Bu çehre de ellerle aynı dili konuşuyordu. O dizginlenemeyen, heyecan dolu, hayal yüklü dili. Neredeyse kadınsı bir güzelliği olan bu çehre de tıpkı o ellerdeki gibi korkunç saplantılı bir ifade taşıyordu. O güne kadar böyle bir çehre görmemiştim. Böylesine kendi içinden uzaklaştırılmış, çekilip koparılmış bir yüz görmemiştim. Bu yüzü, bu maskeyi andıran, göz bebekleri olmayan bir heykele benzeyen yüzü incelemek için bol zamanım vardı. O çehredeki bu tutkulu gözler bir an için bile sağa sola bakmıyordu. Olabildiğince açılmış göz kapaklarının altındaki göz bebekleri, kapkara, cansız birer cam bilye gibi görünüyor, yuvarlak rulet kutusunun içinde delicesine bir taşkınlıkla sıçrayarak yuvarlanan maun ağacından yapılmış topun bir yansıması oldukları izlenimini uyandırıyorlardı. Tekrar söylemeliyim ki, o güne kadar asla böyle gerilimli ve aynı zamanda da böyle büyüleyici bir yüz görmemiştim. Bu ince, zarif, biraz uzunca ve olağanüstü ifadeli çehrenin sahibi tahminime göre 24 yaşında genç bir adamdı. Tıpkı elleri gibi yüzü de fazla erkeksi değildi. Daha çok oyun oynamaya düşkün, muzip bir oğlan çocuğunun yüzünü andırıyordu. Ama bütün bunları çok daha sonra fark ettim. O anda bu çehreye hakim olan ifade, çılgınlık derecesine varmış bir hırstı. Genç adamın susamış gibi aralanmış ince dudaklarının arasından dişleri hafifçe görünüyordu. Ondan sadece 10 adım kadar uzakta durduğum için genç adamın donup kalmış gibi aralık duran dudaklarının arasından dişlerinin nöbet geçiriyormuşçasına birbirine çarptığını fark ediyordum. Bir tutam sarı saç nemli alnına yapışmıştı ve bu haliyle tökezleyerek öne doğru kapaklanmış bir insanı andırıyordu. Burun delikleri aralıksız titriyordu. Sanki cildinin hemen altında görünmeyen küçük dalgalar kabarıp iniyordu. Öne doğru eğilmiş olan bu baş, bilinçsizce sürekli daha ileriye doğru uzanıyor ve o küçük topun fırıl fırıl dönmesine kendini kaptıracakmış duygusu veriyordu. Birden o ellerin kasılmış bir halde masaya abanmalarının nedenini anladım. Bu beden ancak ellerin o kasılması sayesinde dengesini koruyordu. Tekrar tekrar söylemeliyim ki, o güne kadar asla tutkulu duyguların böylesine açık, hayvansı, utanmazca, çırılçıplak dışa vurulmasına tanık olmamıştım. Onu uzun uzun seyrettim. Tıpkı onun o döne döne yuvarlanan topun sıçrayışlarına saplantı halinde, büyülenmişcesine baktığı gibi. O andan itibaren salonda başka hiçbir şeyi gözüm görmedi. Bu çehreden fışkıran alevlerle kıyaslandığında her şey bana donuk, renksiz, bulanık ve karanlık görünüyordu. Bakışlarımı salondaki insanların üzerinden aşırarak, belki bir saat boyunca bu bir tek kişiyi ve bütün hareketlerini izledim. Göz kamaştıran bir ışığın gözlerini kaplamasını, kasılırcasına yumruk haline gelmiş ellerinin, şimdi adeta bir patlamayla açılmasını ve krupiye o aç gözlü ellere 26'nı iterken parmaklarının titreyerek gerilmesini. Aynı anda genç adamın çehresi aydınlandı ve yüz hatları çok gençleşti. Daha az önce var olan kırışıkları yatıştı, gözleri parlaklaştı. Kasılarak öne doğru eğilmiş bedeni doğrulup dikleşti. Atının sırtındaki bir süvari gibi hafif ve rahat görünüyordu. Zafer kazanmış olma duygusu sanki ayaklarını yerden kesmişti, onu taşıyordu. Parmakları yuvarlak madeni paralarla oynuyor, onları yuvarlıyor, birbirleriyle çarpıştırıyor, şıkırdatıyordu. Sonra birden gene huzursuz bir hareketle başını çevirdi. İz sürmekte olan ve doğru yolu bulmak için havayı koklayan genç bir av köpeği gibi burun kanatları titreyerek gözlerini yeşil çuha kaplı masanın üzerinde gezdirdi. Ansızın avucundaki bütün altın paraları bahis kutularından birinin içine boşalttı. Hemen gene yüzünde o gergin, avını gözetleyen ifade belirdi. Dudaklarında o elektrik çarpmış gibi dalga dalga titreşmeler başladı. Gene eller kasıldı. O çocuksu çehre, haris bir ifadeyle beklemekte olan gergin yüz hatlarının gerisinde kayboldu. Bu kasılmalarla kıvranarak kendini gösteren gerilim, ansızın büyük bir hayal kırıklığıyla dağıldı. Az önce çocuksu bir heyecanı yansıtan çehre birdenbire soldu, yaşlandı. Gözlerin ateşi söndü. Bakışlar donuklaştı. Bütün bunlar bir saniyede, yanlış seçilen bir sayının üzerine topun düştüğü anda gerçekleşti. Genç adam kaybetmişti. Birkaç saniye gözlerini o noktaya dikti. Olanları kavramamış gibi boş boş bakıyordu. Ama krupiye bağırarak konuştuğu anda parmakları gene birkaç altını kavrayıp toparladı. Ne var ki artık kendine güvenini yitirmişti. Paraları önce bölmelerden birine yatırdı, sonra fikir değiştirip oradan aldı ve başka bir bölmeye koydu. Top dönmeye başladıktan sonra ani bir eğilime kapılarak titreyen avucunda tuttuğu buruşuk iki banknotu da aynı bölmeye fırlattı. Aralıksız devam eden bu kazanma ve yitirme olayları bir saat kadar sürdü ve büyülenmiş gözlerim bu bir saat süresince sürekli değişen, her türlü güçlü duygunun gelgit olaylarını yansıtan o çehreye saplanıp kaldı. Bir fıskiye misali yükseklere fırlayan ve hemen arkasından dibe inen duyguları yansıtan bu büyülü ellerden gözlerimi ayıramıyordum. Tiyatroda bile hiçbir oyuncunun yüzünü böyle yoğun bir dikkatle izlememiştim. Geniş bir arazinin üzerinde ışığın ve gölgenin yer değiştirmesi gibi bu çehrenin üzerinde bütün renkler ve duygular durmaksızın değişiyordu. Bu yabancı heyecana olduğu kadar bir başka oyuna bütün benliğimle katılmamıştım. O sırada biri beni gözetlemiş olsaydı, belli bir noktaya gözlerimi dikip bakışımdan, hipnoz altında olduğum kuşkusuna kapılırdı. Zaten böyle tamamen kendimden geçmiş olarak karşımda cereyan eden olayları seyretmem de bir hipnoz etkisine benziyordu. Gözlerimi o çehredeki değişken ifadelerden ayıramıyordum. Salondaki her şey, ışıklar, İnsanlar, birbirine karışan kahkahalar ve etrafta dolaşan bakışlar, çevremde bulanık bir biçimde devinip duruyordu. Bu sarı dumanın ortasında da bu surat duruyordu. Alevlerin içindeki bir alev gibi. Başka hiçbir şey işitmiyor, hissetmiyordum. İtişerek önüme geçen insanları, bir böceğin duyargaları gibi yanı başımdan öne doğru uzanan ve para fırlatan veya toplayan elleri fark etmiyordum. Dönen, yuvarlanan topu görmüyor, krupiyenin sesini işitmiyordum. Ama gene de bir rüyada gibi bütün olanları bu ellerin heyecanla ve büyüterek yansıttığı biçimde izliyordum. Topun kırmızıya mı yoksa siyaha mı düştüğünü, yuvarlandığını mı yoksa duraksadığını mı bilmem için rulet masasına bakmam gerekmiyordu. Oyunun her safhası, kayıp veya kazanç, beklenti veya hayal kırıklığı, her olay bu tutkulu yüzün her sinirini, her kıpırtısını yakarak geçiyordu. Ama birden korkunç bir an geldi. Uzun süreden beri içimde boğuk bir korkuyla gelmesini beklediğim, gerilmiş sinirlerime fırtına gibi inen, ansızın tam ortasından yırtan o an. Gene yuvarlanan top, hafif bir tıkırtı çıkararak bölmelerden birinin içine düşmüştü. Gene 200 dudak, krupiye, "Zero!" diye bağırana kadar soluğunu tutmuştu. Sonra krupiye tırpanını hızla kullanarak şıngırdayan madeni paraları ve hışırdayan banknotları bir araya toplamaya başladı. İşte o anda kasılmış gibi duran o eller özellikle ürkütücü bir hareket yaptılar.
adeta var olmayan bir şeyi yakalamak istercesine yerlerinden fırladılar. Ve hemen arkasından, ölü gibi bitkin bir halde yer çekimine karşı direnemeyerek masanın üzerine düştüler. Bunun arkasından yeniden dirilir gibi oldular. Ateş nöbeti geçiriyormuş gibi, hızla masanın üstünden geri çekilerek ait oldukları bedene döndüler. Vahşi kediler gibi o gövdeye tırmandılar. Yukarı, herhangi bir yerde unutulmuş bir metal para veya banknot var mı diye yukarı aşağı, sağa sola dolaştılar. Elbisenin bütün ceplerini yokladılar. Ama her seferinde boş kaldılar. Ve yeniden bu anlamsız, nafile aramayı sürdürdüler. Bu arada rulet çarkı yeniden dönmeye başlamıştı. Oyun devam ediyordu. Metal paralar şıngırdıyor, koltuklar ileri geri itiliyordu. Yüzlerce ayrıntıdan bir araya gelen uğultular salonu dolduruyordu. Ben dehşet içinde titriyordum. Sanki elbisenin ceplerinde, kumaşın katları ve kıvrımları arasında bir para bulabilmek umuduyla aranan kendi parmaklarımmış gibi bir duyguya kapılmıştım. Ansızın karşımdaki insan ayağa fırladı. Bu davranışı birdenbire fenalık geçiren ve soluğu kesilen bir insanın boğulmamak için kendini dışarı atmak istemesine benziyordu. Az önce oturmakta olduğu koltuk devrilip yere yuvarlandı. Ama o bunu fark etmedi bile. Ve kendisine yol açmak için korkuyla kenara kaçan masa komşularını aldırmadan yalpalayan adımlarla uzaklaştı. Ben taş kesilmiş olarak bu sahneyi izledim. Bu adamın nereye gitmekte olduğunu hemen anlamıştım. Ölüme gidiyordu. Yerinden böyle kalkan bir adam kaldığı otele geri dönmezdi. Veya bir meyhaneye, bir kadına, bir tren vagonuna, yaşamla ilgili herhangi bir mekana gitmezdi. Kendini doğrudan doğruya boşluğa atardı. Bu cehennemi, salona sürekli gelen ve her türlü olumsuzluğu umursamazlıkla karşılayan bir kişi bile bu adamın bir yerlerden, evinden, bir bankadan veya akrabalarından destek görme umudunda olmadığını, elinde kalan son parayı, hatta kendi hayatını bu kumara yatırdığını ve şimdi de sendeleyerek kendini dışarıya, mutlaka bu yaşamın dışına atma zorunluluğunu duyduğunu anlardı. İzlemekte olduğum olayda kazanmak ve kaybetmekten daha farklı, daha güçlü nedenlerin etkisi olduğundan ilk andan itibaren korkmuş, bunu gizemli bir şekilde hissetmiştim. Gene de bu genç adamın gözlerinden yaşamın ansızın akıp gittiğini ve biraz önce aşırı bir canlılık gösteren bu çehreyi ölümün soluk gölgesinin kapladığını görmekle yıldırımdan vurulmuşa dönmüştüm. Bu genç adamın içinden geçenlerin dışa yansıma biçimi beni öyle etkilemişti ki, o yerinden güçlükle doğrulup sendeleyerek uzaklaştığı zaman, ben elimle bir yere sımsıkı tutunmak gereğini duymuştum. Onun sendeleyişi benim bedenime de geçmişti. Tıpkı daha önce onun geriliminin benim de damarlarıma ve sinirlerime geçtiği gibi. Ama az sonra bilemediğim bir güç beni yerimden koparıp onun peşi sıra sürükledi. Ayaklarım kendi istemim dışında hareket ediyordu. Ne yaptığımın bilincinde değildim. Sanki o hareketleri ben yapmıyordum. Gizemli bir güç beni yönetiyordu. Hiç kimseyi umursamadan, kendimin bile farkında olmadan koridora, oradan da dış kapıya doğru koştum. O, vestiyerin önünde duruyordu. Paltosunu getirmişlerdi. Ama kollarına hakim değildi. Görevli bir felçliği giydirirmiş gibi ona yardım etti. Kollarını paltoya soktu. Onun, adama bir bahşiş vermek için bilinç dışı bir hareketle elini yeleğinin cebine götürdüğünü gördüm. Ama parmakları boş kaldı. O anda her şeyi hatırlamış olmalıydı ki, yüzünde mahcup bir ifadeyle hizmetkâra bir şeyler mırıldandı. Az önce de olduğu gibi kendini zorla toparlamaya çalışarak kapıya doğru ilerledi. Sonra sarhoş gibi sendeleyerek kumarhanenin merdivenlerinden indi. Giriş kapısındaki görevlinin aşağılayıcı gülümsemesi birden anlayış dolu bir ifadeye dönüştü. Bu sahne beni öylesine sarstı ki seyretmekten utandım. Kenara çekildim. Yabancı birinin çaresizliğini bir tiyatro sahnesinden izlermiş gibi orada durmaktan rahatsız olmuştum. Sonra birden o anlaşılmaz korku beni kendimden kopardı. Hemen vestiyerden mantomu aldım ve belli bir şey düşünmeden, bilinçsiz olarak, tamamen içgüdülerimin etkisi altında o yabancı insanın arkasından karanlığa koştum. Mrs. C. anlattıklarına bir an ara verdi. Hiç hareket etmeden karşımda oturmuş, kendine özgü o sakin tavrıyla, duygularının etkisine kapılmadan, hemen hemen hiç aralıksız konuşmuştu. Daha önce kendini ruhen bu konuşmaya hazırladığı ve olanların anısını özenle sıraya dizdiği her halinden anlaşılıyordu. Şimdi ilk kez duralamıştı. Anlatmayı sürdürmekten çekiniyor gibiydi. Sonra birden öyküsüne devam etmeyi bırakarak doğrudan doğruya bana hitap etti. "Bütün bu olanları tam bir dürüstlükle anlatacağıma dair size ve kendime söz vermiştim," diye başladı yeniden. Biraz tedirgin bir tavırla. "Ama şimdi sizden şunu rica edeceğim. Benim dürüstlüğüme tam olarak inanmalısınız. Ve davranış biçimimin altında itiraf etmediğim, bugün olsa beni utandırmayacak ama şimdi tamamıyla yanlış yorumlanabilecek amaçlarımın bulunduğundan kuşkulanmamalısınız. Vurgulamak isterim ki, umutlarını yitirmiş olmaktan ötürü yıkılmış bu kumarbazın arkasından sokağa fırlamamın nedeni, kesinlikle bu genç adama aşık olmam değildi. Ben onu asla bir erkek olarak algılamıyordum. Gerçekten de o zamanlar 40 yaşını geçmiş bir kadın olarak, eşimin ölümünden sonra gözüm hiçbir erkeği görmemişti. Bu konu benim için tamamen kapanmıştı. Bunu özellikle vurguluyorum ve söylemek zorundayım da. Çünkü bunu söylemezsem, daha sonra olanların benim için ne kadar dehşet verici olduğunu kavrayamazsınız. Elbette ki beni bu bahtsız insanın peşinden gitmeye iten duyguyu açıklamam çok zor. Bu duyguda merak da vardı. Ama her şeyden evvel dehşetli bir korku, daha doğrusu dehşet verici bir olayın gerçekleşeceği korkusu ki, bunun bu genç adamı gördüğüm ilk andan itibaren etrafını bir bulut gibi sardığını duyumsamıştım. Ama böyle duyguların nedenlerini, kaynaklarını araştırmak mümkün değil. Çünkü bu duygular ansızın ve bir karmaşa halinde ortaya çıkarlar ve önlenemezler. Sanırım beni teşvik eden, sadece başı derde giren bir insana yardım etmek içgüdüsüydü. Tıpkı sokakta yürüyen bir çocuğun üzerine bir otomobilin geldiğini görünce onu yakalayıp kenara çekme dürtüsü gibi. Ya da yüzme bilmeyen bir insanın nehirde boğulmak üzere olan birini görünce onu kurtarmak için bir köprüden suya atlamasını açıklayabilir misiniz? Böyle bir olayda insan bir büyünün etkisi altına giriyor ve sürükleniyor. Eylemi hakkında, anlamsız cesareti hakkında bir karar vermeye vakit bulamadan olayın içine doğru itiliyor. Ben de öyle, hiç düşünmeden, dalgınlığımdan uyanmadan, düşüncelerimin bilincine varmadan, o bahtsız insanın arkasından oyun salonunu terk edip dışarıya ve oradan da terasa koşmuştum. Eminim ki etrafında olanları gözleri açık olarak izleyen her duygulu insan gibi, siz de bu endişe dolu meraktan kendinizi kurtaramazdınız. O gece, en fazla 24 yaşlarında olan bu genç adamın, bacakları tutmayan, eklemleri yıpranmış bir ihtiyar veya bir sarhoş gibi sendeleyerek merdivenden inip caddeye bakan terasa doğru kendini sürüklemesinden daha ürkütücü bir sahne hayal edilemez. Orada duran bir banka bir çuval gibi yığıldı. Ürpererek bu hareketinden anladım ki bu insan artık tamamen bitmişti. Ancak ölü bir beden veya kaslarında yaşama tutunacak gücü olmayan bir insan yere böyle yığılır. Başını yana eğerek bankın arkalığına yaslamıştı. Kolları güçsüz, şekilsiz uzantılar halinde yere sarkıyordu. Sokak lambalarının soluk ışığında buradan geçenler onun silahla vurulmuş olduğunu sanabilirlerdi. Ve neden böyle bir hayalin birdenbire gözlerimin önünde canlandığını açıklayamıyorum, ben de onu aynen böyle gördüm. Elle tutulur bir gerçeklikte. Korkunç, dehşet verici. Silahla vurulmuş olarak gördüm onu o anda. Cebinde bir tabanca taşıdığına da emindim. Ertesi gün onu burada veya herhangi başka bir bankın üstünde, boylu boyunca uzanmış durumda, kanlar içindeki cansız bedenini bulacaklardı. Çünkü onun bankın üzerine çöküşü, bir uçurumun derinliklerine yuvarlanmakta olan ve dibe çarpana kadar durmayacak bir taşı andırıyordu. O güne kadar hiçbir insan bedeninin duruş biçiminde böylesine bir bitkinlik ve umutsuzluk ifadesi görmemiştim. Şimdi de siz benim durumumu düşünün. Üzerinde hareketsiz bir insan yıkıntısının yığılmış olduğu o bankın 20-30 adım gerisinde duruyor ve ne yapmam gerektiğini bilemiyordum. Bir yandan yardım etmek arzusu beni ona doğru itiyor, öte yandan yetişme tarzımdan kaynaklanan çekingenlik duygusu Sokakta rastladığım yabancı bir adamla konuşmaktan beni alıkoyuyordu. Gaz lambalarının solgun, titrek ışığı bulutlu gökyüzüne vuruyordu. Yakınımızdan nadiren aceleyle birileri geçiyordu. Çünkü vakit gece yarısına yaklaşmaktaydı ve ben intihar etmek niyetinde olan bu adamla parkın içinde yapayalnızdım. Belki 5 ya da 10 kere kendimi toparlayıp ona doğru yürümek istedim. Ama her seferinde çekingenliğim beni engelledi. Belki de bahtsızlıklarının uçurumuna düşmekte olan kişilerin kendilerine yardım etmek isteyenleri de beraberinde sürüklediklerine dair içgüdüsel bir uyarı benim bir harekette bulunmamı engelliyordu. Bir yandan bu düşünce ve duygular ruhumda çarpışmaktayken, bir yandan da durumun anlamsızlığının, gülünçlüğünün farkındaydım. Buna rağmen ne konuşabiliyor, ne oradan ayrılabiliyordum. Ne bir şey yapabiliyor, ne de o genç adamı bırakabiliyordum. Orada belki bir saat, bitmeyen bir saat boyunca görünmeyen bir denizin binlerce küçük dalgası durmaksızın zamanı dövüp parçalarken, kararsızlık içinde otelin terasında gidip geldim. Bu mahvolmuş insanın görünümü beni oradan ayrılamayacak kadar sarsmıştı. Olaya kendimi bu kadar kaptırmış olmama rağmen, gene de bir tek söz söyleyecek veya bir tek harekette bulunacak cesareti kendimde bulamıyordum. Bütün gece orada durup bekleyebilirdim. Ya da kendi sağlığımı düşünme içgüdüsü beni sonunda eve dönmeye zorlayabilirdi. Hatta sanırım bir an bu perişan insanı burada kendi kaderine terk etmeye bile karar verecek oldum. Ama sonunda doğanın üstün gücü bu kararsızlığıma baskın geldi. Birden yağmur yağmaya başladı. Zaten bütün akşam denizin üstünden esen kuvvetli bahar rüzgarı, buhar tüten yoğun bulutları birbiri üzerine yığmıştı. Gökyüzünde birikmiş olan nemin baskısı ciğerlerde, yürekte duyumsanıyordu. Birden iri bir yağmur damlası düştü ve hemen arkasından rüzgarın kamçıladığı şiddetli bir sağanak inmeye başladı. Ben, içgüdüsel bir korunma ihtiyacıyla yakında bulunan bir gazete bayinin saçağının altına sığındım. Şemsiyemi açmama rağmen dalga dalga kuvvetlenen rüzgar, yağmur damlalarını uzun, iri başak demetleri halinde üzerime püskürtüyor, yere çarpıp güçlü bir patlama sesiyle parçalanan iri damlalar, ince soğuk bir toz halinde etrafa sıçrıyor, elbisemi, ellerimi, hatta yüzümü ıslatıyordu. Bu korkunç sağanakta bile bankın üstüne yığılmış bahtsız adam yerinden kımıldamadı. Şimdi de aradan 20 yıl geçtiği halde, o dehşet verici manzara gözümün önüne geldiğinde, boğazıma bir şeyler tıkanıyor ve soluğum kesiliyor. Etraftaki bütün binaların saçaklarından sular gürüldeyerek iniyor, kentin içinde dolaşan arabaların motor sesi gök gürültüsüne karışıyor, sağda solda insanlar paltolarının yakasını kaldırmış kaçışıyorlardı. İçinde can taşıyan her varlık korkuyla büzülmüş, sığınacak korunaklı bir yer bulmak umuduyla sağa sola koşuyordu. İnsan olsun, hayvan olsun, her türlü canlıda gökten inen bu afetin korkusu seziliyordu. Sadece oradaki bankın üstünde kara bir yumak gibi büzülmüş yatan bu insanda en ufak bir hareket görülmüyordu. Size daha önce de söylemiştim. Bu insan büyülü bir yeteneğe sahipti. Her türlü duygusunu hareketleriyle veya duruşuyla belirgin bir biçimde ifade edebiliyordu. Sanırım yeryüzünde hiçbir varlık, sağanak halinde inen yağmurun altında bir bankın üzerine yığılmış olan bu hareketsiz, duygusuz insan kadar umutsuzluğu, kendini bırakmışlığı, can taşırken ölmüş olmayı, böylesine sarsıcı bir biçimde ifade edemezdi. Bu hareketsizlik, şakır şakır inen sağanağın altında bu duygusuz oturuş, ayağa kalkıp koruyucu bir çatı altına sığınmak için yürünmesi gereken birkaç adımı bile atamayacak kadar bitkin olmak, kendi varoluşuna karşı bu umursamazlık. Hiçbir şair, hiçbir ressam, hatta Michelangelo ve Dante bile, umutsuzluğun son basamağını, yeryüzünde yaşanabilir en kötü sefaleti bu insan kadar çarpıcı bir biçimde anlatamazdı. O genç adam, henüz içinde can taşımasına rağmen kendini doğanın saldırılarına terk etmişti. Ve bir tek hareketle bile kendini korumaya kalkışmıyordu. Bu düşünce beni birden harekete getirdi. Elimde değildi. Birden yerimden fırladım ve beni sarsıp kamçılayan yağmuru aldırmadan o bankın üstüne yığılmış insanın kolunu yakalayıp sarstım. "Hadi, gelin," diyerek onu çekeledim. Zorlukla yapılan bir hareket gördüm.
Yavaş yavaş o cansız görünen yığında bir hareketlenme başladı. Ama söylediklerimi anlayacak halde değildi. Ben yeniden neredeyse öfkeyle "Hadi gelin!" diyerek yakaladığım ıslak kolu çekelemeye başladım. O zaman isteksizce ve ağır ağır yerinden kalktı. Durduğu yerde iki yana sallanıyordu. "Ne istiyorsunuz?" diye sordu. Ona verecek cevabım yoktu. Çünkü ne yapacağımı ben de bilmiyordum. O anda düşünebildiğim tek şey onu buradan uzaklaştırmak, bu buz gibi sağanağın altında umutsuzluk içinde oturmaktan, kendini ölüme terk etmekten vazgeçirmekti. Onun kolunu bırakmadım. Ve direnecek gücü kalmamış olan adamı, gazete bayinin dar saçaklarının altına doğru sürükledim. Burada, rüzgarın delicesine savurduğu yağmurun kamçılamasından biraz olsun korunabileceğini umuyordum. Zaten bundan başka da hiçbir şey düşünemiyor ve istemiyordum. Bu insanı sadece kuru bir yere götürmek, bir saçağın altına sığınmasını sağlamaktı amacım. O anda daha ilerisini düşünemiyordum. Böylece ikimiz yan yana saçağın altındaki kuru, dar şeritte bir süre durduk. Arkamızda gazete bayi kulübesinin duvarı, tepemizde sadece daracık, koruyucu bir saçak vardı. Çevremizde ise dinmek bilmeyen bir öfkeyle önüne gelen her şeyi kamçılayan, zaman zaman ıslak, soğuk paçarvalar gibi vücudumuza, yüzümüze savrulan yağmur. Durumumuz dayanılmaz oldu. Burada üstünden sular akan bu yabancı adamın yanında daha fazla duramazdım. Öte yandan onu buraya sürükledikten sonra bir kelime bile söylemeden bırakıp gidemezdim de. Bir şeyler yapmalıydım. Aklımı başıma toplayarak düşünmeye zorladım kendimi. Bu durumda en doğru çözüm onu bir arabaya bindirip evine bırakmak ve sonra kendi otelime dönmekti. Hele bir yarın olsun, elbet kendine gelir ve başının çaresine bakar diye düşünerek, yanımda hareketsiz duran ve donuk bakışlarını gecenin karanlığına dikmiş genç adama, "Nerede oturuyorsunuz?" diye sordum. "Evim yok. Daha bu akşam Nis'ten geldim. Evime gidemeyiz," dedi. Son sözlerinin anlamını hemen çözemedim. Daha sonra anladım ki, bu adam beni bir sokak kadını zannetmiş olmalıydı. Yani buralarda geceleri kumarhanenin çevresinde sürüyle dolaşan ve şanslı kumarbazlardan ya da sarhoşlardan biraz para koparmayı uman hafif kadınlardan biri olduğumu düşünmüştü. Ama başka ne düşünebilirdi ki zaten? Ancak şimdi yaşadıklarımı size anlatırken durumun hayal edilemeyecek kadar akıl almaz olduğunu idrak ediyorum. O adam benim hakkımda başka ne düşünebilirdi? Onu bankın üzerinden çekip kaldırışım ve kolundan tutup sürükleyişim asla bir hanımefendiye yakışmazdı. Ama ben o anda bunu düşünemedim. Ancak çok sonra, hatta diyebilirim ki iş işten geçtikten sonra şahsım hakkında yanlış ve korkunç bir izlenim uyandırdığımın bilincine vardım. Eğer bunu fark etmiş olsaydım az sonraki sözlerimle onun benim hakkımdaki yanlış görüşünü desteklemezdim. Çünkü şöyle demiştim. Madem gidecek bir eviniz yok, bir otele gidip bir oda tutarız. Siz burada kalamazsınız. Bir çatı altına sığınmanız gerek. Bunu söyledikten hemen sonra onun benim hakkımdaki yanılgısını fark ettim. Çünkü yüzünde müstehzi bir ifadeyle itiraz etti. "Olmaz. Benim barınacak bir yere ihtiyacım yok. Benim artık hiçbir şeye ihtiyacım yok. Sen de boşuna uğraşma. Benden sana hayır yok. Sen yanlış adama çattın. 5 param yok benim." Bu sözler korkunç, ürkütücü bir umursamazlıkla söylenmişti. Onun eli ayağı kesilmiş, ruhsal gücü tükenmiş bir halde üzerinden sular akarak duvara yaslanmasına öyle üzülmüştüm ki, ona kırılmak, gücenmek gibi saçma duygulara kendimi kaptıracak durumda değildim. Onun oyun salonundan sendeleyerek dışarıya çıktığını gördüğümden beri, son 1 saattir aralıksız olarak içimi kaplayan ürkütücü duyguların etkisi altındaydım. Burada bir insan, genç, canlı, nefes alıp veren bir insan ölümün eşiğine gelmiş, son adımını atmak için bekliyordu. Ve ben onu kurtarmak zorundaydım. Onun yanına biraz daha yaklaştım. "Şimdi parayı falan düşünmeyin. Hadi, benimle gelin. Burada kalamazsınız. Ben size başınızı sokabileceğiniz bir yer bulacağım. Artık hiçbir şeyi düşünmeyin. Hadi gelin." Yüzünü bana döndü.
Yağmur etrafımızda gümbür gümbür yağarken ve saçaklardan inen seller ayaklarımızın dibinde birikirken, zifiri karanlıkta onun ilk kez yüzümü görmeye çalıştığını fark ettim. Vücudunun ve ruhunun donukluğu yavaş yavaş çözülmeye başlamıştı. "Tamam, nasıl istersen," dedi direncini yenerek. "Artık hiçbir şey umurumda değil. Hem neden olmasın? Hadi gidelim." Şemsiyemi açtım da yanıma sokulup koluma girdi. Bu ani, teklifsiz hareketi beni rahatsız etti. Hatta diyebilirim ki irkildim. Kalbimin en derin köşesine kadar içimi bir korku kapladı. Ama bu hareketine karşı koyacak cesareti kendimde bulamadım. Çünkü şu anda onu itecek olursam dipsiz bir kuyuya düşecekti. Ve şimdiye kadar onu kurtarmak için yaptıklarım boşa gitmiş olacaktı. Geri dönüp kumarhaneye kadar olan birkaç adımlık mesafeyi yürüdük. Birdenbire ne yapacağımı bilmediğim aklıma geldi. Hızla düşünerek bir karara varmaya çalıştım. En iyisi onu bir otele götürmek ve orada geceleyip ertesi gün evine dönebilmesi için eline bir miktar para sıkıştırmaktı. Daha ötesini düşünmüyordum. Kumarhanenin önünden geçen atlı arabalardan birini çağırdım. Birlikte bindik. Arabacı nereye gitmek istediğimizi sorunca önce ne diyeceğimi bilemedim. Sonra yanımdaki iliklerine kadar ıslanmış, her tarafından sular süzülen adamın pahalı bir otele kabul edilmeyeceğini düşündüm. Ama başka anlama çekilebilecek konularda gerçekten deneyimsiz bir kadın olduğum için bu geç saatte genç bir adamla birlikte vasat bir otele gitmenin yanlış bir izlenim bırakabileceği de hiç aklıma gelmedi. Nihayet arabacıya bizi herhangi bir ucuz otele götürmesini söyledim. Yağmurdan sırılsıklam olmuş soğukkanlı arabacı atlarını harekete geçirdi. Yanımdaki yabancı adam bir tek kelime bile konuşmuyor, sadece tekerleklerin tıkırtısı ve hızla camlara vuran yağmur damlalarının şıkırtısı duyuluyordu. Arabanın tabuta benzer ışıksız dar ortamında bir cesedin yanında oturuyormuşum hissine kapıldım. Bu garip sessiz beraberliğin korkunçluğunu hafifletmek için bir şeyler söylemeye çalıştım. Fakat aklıma tek bir söz gelmedi. Birkaç dakika sonra araba durdu. Önce ben indim. Arabacının parasını ödedim. Arabacı da uykulu hareketlerle arabanın kapısını kapatıp uzaklaştı. O güne kadar hiç görmediğim küçük bir otelin önünde duruyorduk. Kapının tepesindeki kavisli cam sundurma, etrafımızı saran kapkara gecenin içinde pek düze bir sesle inen yağmura karşı bizi koruyordu. Yanımdaki yabancı adam, kendi bedeninin ağırlığını taşımaktan yorulmuş gibi otelin duvarına yaslandı. Buruşmuş elbisesinin, ıslanmış şapkasının her tarafından sular damlıyor, hatta akıyordu. Irmağa düşmüş ve boğulmaktan kurtarılmış, henüz bilincini yitirmemiş bir adam gibi duruyordu orada. Yaslandığı duvarın dibinde üzerinden akan sulardan minik bir göl oluştu. Ama o, üzerindeki suları silkelemek, yüzünü, gözlerini ıslatan suların süzüldüğü şapkasını çıkarıp sallamak için en ufak bir hareket bile yapmıyor, etrafında olanlarla hiç ilgilenmiyordu. Bu yıkılmışlığın beni ne kadar sarstığını size anlatamam. Ama artık bir şeyler yapmalıydım. Elimi çantama soktum ve 100 franklık bir banknot çıkardım. "Bu parayı alın ve bir oda tutmak istediğinizi söyleyin. Yarından ise geri dönün." Hayretle yüzüme baktı. "Siz oyun salonunda dikkatimi çektiniz," diye ısrarla devam ettim tereddüdünü fark edince. "Bütün paranızı kaybettiğinizi biliyorum. Korkarım bir delilik yapmak üzeresiniz. İnsanın kendisine yardım edilmesine izin vermesi utanılacak bir şey değildir. Lütfen bu parayı alın," dedim. Ama o, kendisinden hiç ummadığım bir kararlılıkla elimi itti. "Sen çok iyi niyetli bir kadınsın," dedi. "Ama paranı boşa harcama. Artık benden hayır yok. Bu gece yatıp uyusam da, uyumasam da fark etmez. Yarın nasıl olsa her şey bitmiş olacak. Artık beni kimse kurtaramaz." "Hayır, bu parayı almalısınız," diye ısrar ettim. "Yarın sabah bu düşünceleriniz değişmiş olacak. Şimdi bu merdivenlerden çıkıp odanıza girin ve yatıp uyuyun. Yarın uyandığınızda durumunuz hakkında farklı düşüneceksiniz." Ben yeniden parayı ona uzatınca elimi şiddetle itti. "Bırak, üstüme varma," dedi boğuk bir sesle. "Yararı yok. En iyisi yapacağımı dışarıda yapayım da buradaki insanların yatağını kana bulamayayım. 100 frank zaten benim işimi görmez. Hatta 1000 frank bile.
Yarın sabah ben gene elimdeki birkaç frankla oyun salonuna gider, onları da tüketinceye kadar oynamaya devam ederim. Bu illete yeniden başlamaya ne gerek var? Yetti artık.
Bu boğuk sesin nasıl içime işlediğini tahmin edemezsiniz. Düşünün bir kere. Sizden iki karış ötede genç, pırıl pırıl, hayat dolu, soluk alan bir adam duruyor. Ve siz bütün gücünüzü toplayıp müdahale etmezseniz, bu düşünen, konuşan, nefes alan genç beden, iki saat sonra bir ceset olacak. Birden içimde bir öfke, bir hırs kabardı. Onun bu anlamsız direncini kırmalıydım. Genç adamın kolunu yakaladım. "Bırakın bu saçmalıkları," dedim. "Şimdi derhal yukarıya çıkıyorsunuz ve bir oda tutuyorsunuz. Yarın ben buraya gelip sizi alacağım ve tren istasyonuna götüreceğim. Buradan gitmelisiniz. Yarın evinize dönmelisiniz. Siz biletinizi alıp trene bininceye kadar size rahat vermeyeceğim. Sizin gibi genç bir insan sadece birkaç yüz veya bin frank kaybettiği için hayatını çöpe atmamalı. Bu korkaklıktır. Kırgınlık veya öfkeden doğan şiddetli bir tepkidir. Yarın siz de bana hak vereceksiniz," dedim.
"Yarın," diye tekrarladı. Biraz kederli, boğuk bir sesle.
"Yarın mı diyorsun sen?
Sen benim yarın nerede olacağımı bir bilsen. Ben bile bunu bilmek isterdim. Aslında merak ediyorum. Hayır, olmaz. Hadi kızım, evine git. Benimle uğraşma. Paranı da boşa harcama." Ama ben diretmekten vazgeçmedim. İçimde uyanan bir çılgınlık, bir tutkuyla elini yakalayıp kağıt paraları zorla avcuna sıkıştırdım. "Bu parayı alacaksınız ve hemen yukarıya çıkacaksınız," diyerek kararlılıkla kapının ziline bastım. Artık otelin kapısını çalmış bulunuyorum. Az sonra kapıcı gelecektir ve siz de yukarı çıkıp yatağınıza yatacaksınız," diye direttim. "Yarın sabah saat 9'da otelin önünde sizi bekleyeceğim ve alıp hemen trene götüreceğim. Gerisini düşünmeyin. Ben evinize dönmeniz için ne gerekiyorsa halledeceğim. Ama şimdi her şeyden evvel yatıp uyumanız gerek. Hiçbir şeyi düşünmeden dinlenin. Ve artık düşünmeyin." O anda içeriden anahtarın kilidin içinde döndüğü duyuldu ve kapı açıldı. Yanımdaki genç adam birden "Gel," dedi gerginlikten sertleşmiş, kararlı bir sesle. Güçlü parmaklarının bileğimi kavradığını hissettim. Birden korktum ve öyle irkildim ki adeta elim ayağım kesildi. Sanki yıldırım çarpmış gibi bilincimi kaybettim. Kendimi savunmak, onun elinden kurtulup kaçmak istiyordum. Ama irademi kaybetmiştim. Ayrıca da yanı başımızda dikilmiş duran ve sabırsızlıkla kendisine bir şeyler söylememizi bekleyen kapı görevlisinin gözleri önünde yanımdaki adamla boğuşmaktan da utandım. Böylece ne olduğunu anlamadan birdenbire otelin içinde buldum kendimi. Konuşmak, bir şeyler söylemek istiyordum. Ama boğazıma bir yumruk tıkılmıştı sanki. Kolumun üstünde onun elinin ağırlığını hissediyordum. Beni buyruğu altına almıştı. Beni kolumdan çekerek bir merdivenden yukarıya sürüklediğini hayal meyal fark ettim. Ve bir anahtarın kilidin içinde döndüğünü duydum. Sonra birdenbire hiç tanımadığım ve adını bugün de bilmediğim bir otelin, görünümünü yadırgadığım bir odasında bu yabancı insanla yalnız kaldım. Mrs. C. yeniden sustu. Birden yerinden kalktı. Sanki sesi ona itaat etmiyor gibiydi. Pencereye doğru yürüdü. Birkaç dakika hiç konuşmadan dışarıya baktı. Ya da sadece alnını pencerenin soğuk camına dayadı. Ona dikkatle bakmak cesaretini kendimde bulamıyordum. Çünkü bu yaşlı hanımefendiyi böylesine heyecanlı bir ruh hali içindeyken seyretmeye çekiniyordum. Hiçbir soru sormadan sessizce orada oturdum. Ve bana doğru dönmesini veya ağır adımlarla yanıma gelip karşıma oturmasını bekledim. "İşte böyle," dedi. Anlatacaklarımın en zor kısmını ortaya döktüm. "Umarım o ana kadar bu yabancı adamla bir ilişki kurmanın asla aklımdan geçmediğine dair bütün mukaddesatım üzerine, şerefim üzerine, çocuklarım üzerine yemin edersem bana inanırsınız. Ben gerçekten doğru yolumda giderken istencim ve bilincim dışında tıpkı bir tuzağa yakalanır gibi bu duruma düşmüştüm. Size ve kendime karşı dürüst davranacağıma dair yemin ettim. Bu nedenle sizi tekrar temin ederim ki son haddine varmış olan yardım etme isteğimden daha başka hiçbir kişisel duygum veya arzum, hiçbir önsezim olmaksızın bu trajik maceraya kendimi kaptırdım. O gece o odada Nelerin olduğunu anlatmamı benden beklemeyin. Ben o gecenin bir tek saniyesini bile unutmadım ve unutmak da istemiyorum. Çünkü o gece bir insanla, onun kendi hayatı uğruna boğuştum ve tekrar ediyorum. Bu boğuşma bir ölüm kalım savaşıydı. Bir yaşamı kurtarmak uğrunaydı. Artık mahvolmanın eşiğine gelmiş bu yabancı insanın, yuvarlanmak üzere olduğu uçurumun kenarındaki ağacın dalına can havliyle sarılmak istediğini hissediyordum. Ben de kendimde bulduğum bütün gücü, içimde var olan her şeyi, onu kurtarmak için harcamaya hazırdım. Bir insan böyle bir duygu yoğunluğunu belki ömrü boyunca sadece bir kez yaşar ve sanırım bu yaşantı milyonlarca insandan sadece bir tek kişiye kısmet olur. Böyle korkunç bir rastlantıyı yaşamamış olsaydım, ben de bütün umutlarını yitirmiş, hayatı mahvolmuş bir insanın son anda yaşamın her damlasını ne büyük bir açlıkla içine çekmek isteyeceğini bilemezdim. 20 yıl boyunca varoluşun bütün şeytani güçlerinden uzak kalmışken, kaderin bazen doğanın sıcaklığını ve soğukluğunu, ölümü ve yaşamı, sevincin coşkusunu ve kederin yılgınlığını birkaç soluk bir zamana sığdırabileceğini öğrenme fırsatım olmayabilirdi. O gece söyleşilerle, mücadeleyle, yoğun duygularla, öfkeyle, nefretle, gözyaşlarıyla, yalvarıp yakarmakla, sarhoşlukla geçti. Ve bana 1000 yıl sürmüş gibi geldi. Biz iki insan, biri ölümcül bir öfke içinde, diğeri bilincini yitirmiş bir halde birbirimize sarılarak, kendimizin kazdığı uçurumun dibine doğru sendeleyerek indikten sonra, o ölümcül kargaşanın içinden farklı birer insan olarak tamamen değişmiş, bambaşka düşünceler, bambaşka duygularla çıktık. Ama ben bundan söz etmek istemiyorum. O geceyi anlatmak istemiyorum. Ve anlatamam da. Sadece ertesi sabah uyandığımda o bir tek inanılmaz dakikayı anlatmam gerek. O güne kadar yaşamadığım kadar yoğun bir geceden sonra kurşun gibi üzerime çökmüş olan derin bir uykudan uyandım. Gözlerimi açabilmem oldukça uzun sürdü. İlk olarak tepemde bana yabancı bir odanın tavanını seçebildim. Sonra da yavaş yavaş etrafıma bakındığımda hiç tanımadığım sevimsiz bir odada bulunduğumu fark ettim. Ve buraya nasıl geldiğimi anımsayamadım. Önce bunun bir rüya olduğuna kendi kendimi inandırmaya çalıştım. Çok karışık ve bunaltıcı bir uykudan sonra gördüğüm ve alışıldıktan daha aydınlık, daha belirgin hatlı bir rüya. Sonra pencerenin dışında gerçek güneş ışığının parladığını gördüm. Aşağıdaki sokaktan gürültüler geliyordu. Araba tekerleklerinin tıkırtıları, tramvayın çın çın sesleri ve insanların konuşmaları. Birden rüya görmediğimi, uyanık olduğumu anladım. Hemen doğruldum ve olanları hatırlamaya çalıştım. Gözlerimi yan tarafa doğru çevirince bir de ne göreyim? O anda duyduğum dehşeti size tarif edemem. Geniş yatağın içinde yan tarafımda bir adam uyuyordu. Hiç tanımadığım, yabancı, tamamen yabancı, yarı çıplak bir adam. Biliyorum, kapıldığım dehşet hissi asla anlatılamaz. Yediğim darbe öyle şiddetliydi ki bütün gücümü yitirmiş olarak yastığımın üstüne yığıldım. Ama bu rahatlatan bir baygınlık değildi. Yaşananların unutulmasını sağlayan bir kendinden geçme değildi. Tam tersine. Yıldırım hızıyla her şeyi hatırladım. Ama açıklayamadım. O anda sadece her türlü rezaletin yaşandığını tahmin ettiğim, aşağılık bir mekanda hiç tanımadığım bir erkekle, bana yabancı bir yatakta kendimi bulmuş olmamdan ötürü duyduğum utançtan ölmek istiyordum. Hala çok iyi hatırlıyorum ki o anda kalbimin atışı bir an durdu. Nefesimi tuttum. Sanki böylece hayatımı ve daha önemlisi bilincimi yok edebilirmişim gibi. Korkunç bir berraklıkla her şeyin farkında olan ama gene de hiçbir şeyi anlayamayan bilincimi. Orada öylece bütün uzuvlarım donmuş olarak ölü gibi hareketsiz ne kadar zaman yattığımı bilmiyorum. Bildiğim bir tek şey var. Gözlerimi kapamış, bunun gerçek olmaması, bir rüya olması için Tanrı'ya, göklerdeki ilahi güce yalvarıyordum. Ama bütün duyularım uyarılmıştı. Bunun bir yanılgı olamayacağının farkındaydım. Yan odada insanların konuştuğunu, bir musluktan su aktığını, koridorda birinin ayaklarını sürüyerek yürüdüğünü işitiyor olmam, bütün duyularımın uyanık ve gayet hassas olduğunu bana acımasız bir gerçeklikle kanıtlıyordu. Bu berbat ruh hali ne kadar sürdü bilemiyorum. Böyle anların zaman ölçüsü yaşamın olağan akışından çok farklı. Birdenbire başka bir korkuya kapıldım. Bütün bedenimi sararak beni yerimden fırlatan müthiş bir korkuydu bu. Adını bile bilmediğim bu yabancı adamın birdenbire uyanıp benimle konuşmaya kalkışacağından korkuyordum. Bunu önlemenin tek çaresi o uyanmadan önce hemen giyinmek ve buradan kaçıp gitmekti. Onun beni görmesine, benimle konuşmasına engel olmalıydım. Vakit geç olmadan kendimi ondan kurtarmalıydım. Kaçmalıydım. Kaçmalı, başka bir hayata, otelime dönmeli ve yetişebildiğim ilk trenle bu uğursuz yerden, bu ülkeden uzaklaşmalı, onunla asla bir daha karşılaşmamalı, göz göze gelmemeliydim. Bu olayın bir tanığı olmamalıydı. Kimse beni suçlamamalı, kimse bir şey bilmemeliydi. Bunları düşünmek içimdeki gücü harekete geçirdi. Yavaşça doğruldum. En hafif bir ses bile çıkarmamak için bir hırsızın ihtiyatlı hareketleriyle adeta sürünürcesine yavaş yavaş yataktan çıktım. Ve el yordamıyla elbiselerimi buldum. Her an onu uyandırmaktan korkarak usulca giyindim. Hemen hemen hazır sayılırdım. Sadece parmak uçlarına basarak şapkama doğru yürüdüm. O anda kendimi tutamadım. Hayatıma gökten düşercesine giren bu yabancı insanın yüzüne bir kez daha bakmak istedim. Sadece bir an onun yüzüne bakmaktı niyetim. Ama ne tuhaf. Orada yatıp uyumakta olan o yabancı genç adam benim için gerçekten bir yabancıydı. İlk anda bir gün evvel karşılaşmış olduğum o çehreyi tanıyamadım. Ölümcül bir heyecanın etkisiyle kasılmış, kasılıp şişmiş o tutku dolu yüz hatları sanki silinip kaybolmuştu. Orada yatan adamın yüzü tamamen farklıydı. Çocuksu bir çehreydi bu. Bir oğlan çocuğunun saflıkla, neşeyle ışıldayan çehresiydi. Bir gün evvel dişlerinin arasına sıkıştırıp ısırdığı dudaklar, şimdi rahatlık içinde gevşemiş, aralanmıştı. Adeta gülümsüyordu. Sarı saçları yumuşak buklelerle pürüzsüz alnına dökülmüştü. Solukları, hafif dalgalar halinde göğsünden sakin bedenine akıyordu. Belki hatırlarsınız, daha önce size anlatmıştım. Hiçbir insanın yüzünde, oyun masasının başında oturmakta olan bu yabancı adamdaki kadar belirgin bir hırs, bir tutku ifadesi görmemiştim. Ve size şunu da söylemeliyim ki, o güne kadar uyumakta olan küçük bir çocukta, hatta yüzü henüz bir melek gibi saf ve duru olan bir bebekte bile böylesine aydınlık ve mutlu bir ifadeye rastlamamıştım. Bu çehreye bütün duygular eşsiz bir belirginlikle yansıyordu. Bütün manevi yüklerden kurtulmuş, bütün gerginliklerden sıyrılmış, dertlerinden arınmış ve cennete kavuşmuş olmanın verdiği huzur okunuyordu bu çehrede. Bu manzarayı görünce korku ve dehşet hissi ağır ve kara bir manto gibi düştü üzerimden. Artık utanç duymuyordum. Tam tersine, adeta mutluydum. Bana korkunç gelen ve içime sindiremediğim olay birdenbire anlam kazanmıştı. Sevinçliydim. Hatta gurur duyuyordum. Burada önümde bir çiçek gibi sakin ve huzurlu yatmakta olan genç, zarif, güzel insan, benim özverim olmasaydı, belki de bir uçurumun dibinde cansız, paramparça, kanlar içinde, yüzü tanınmaz bir halde ve gözleri yuvalarından fırlamışçasına açık olarak birileri tarafından bulunacaktı. Onu ben kurtarmıştım. O kurtulmuştu. Ve bir ana şefkatiyle, o anki duygumu ifade etmek için başka bir söz bulamıyorum, bu uyuyan genci kendi çocuklarımı dünyaya getirdiğim zamankinden daha büyük acılarla hayata kavuşturduğum bu genci seyrettim. Bulunduğum iğrenç, pis otelin bu bakımsız, pasaklı odasında, belki sözlerimi gülünç bulacaksınız, sanki bir kilisedeymişim gibi içimin huşu ile dolduğunu hissettim. Bir mucize sayesinde ağır bir hastalıktan kurtulmuş gibi huzurlu ve mutluydum. O anda hayatımın en korkunç anının içinden, onun ikiz kardeşiymiş gibi en şaşırtıcı ve etkileyici ikinci bir an doğmuştu. Gürültü mü etmiştim? Farkına varmadan bir şeyler mi mırıldanmıştım? Ne oldu bilmiyorum. Uyuyan genç adam birden gözlerini açtı. İrkilerek geriye doğru kaçtım. Genç adam yüzünde şaşırmış bir ifadeyle çevresine baktı. Az önce benim de yaşadığım ruh hali içinde olmalıydı. Uçsuz bucaksız bir derinlikten, kafa karışıklığından kurtulmaya çalıştığı belliydi. gözlerini yabancısı olduğu odada gezdirdi. Sonra şaşkın bakışları bana takıldı. Ama onun olanları hatırlayıp bir söz söylemesine vakit kalmadan ben kendimi toparladım. Onun bana sorular sormasına, benimle samimileşmesine fırsat vermemeliydim. Dünkü gün ve gece yaşananlar yinelenmemeliydi. Üzerinde konuşulmamalı, açıklama getirilmemeliydi. "Hemen gitmeliyim," dedim aceleyle. "Siz burada kalın ve giyinin. Saat 12 dolaylarında sizinle kumarhanenin girişinde buluşalım. Geri kalan her şeyi ben halledeceğim." Onun bir tek söz söylemesine fırsat vermeden odadan dışarı fırladım. O odayı bir kez daha görmemek için arkamı dönüp bakmadan, adını bile bilmediğim yabancı bir adamla o geceyi geçirdiğim, adını bilmediğim o otelden çıktım ve arkama bile bakmadan koşa koşa oradan uzaklaştım. Mrs. C konuşmasına soluk alacak kadar ara verdi. Ama artık sesindeki gerginlik çözülmüştü. Eskisi kadar acı dolu değildi. Tıpkı dik bir yokuşu tırmandıktan sonra düzlüğe ulaşınca hızla inişe geçen bir araç gibi o da rahatlamıştı. Ve bundan sonra bir daha duraksamadan anlatmaya devam etti. Sabah ışığının aydınlattığı sokaklardan aceleyle geçerek otelime geldim. Bir akşam önceki sağanağın gökyüzünü bulandıran bulutları temizlemesi gibi benim içimdeki o acı veren duygular da dağılmıştı. Size daha önce söylediklerimi hatırlayın. Eşim öldükten sonra benim için yaşamın anlamı kalmamıştı. Çocuklarımın bana gereksinimi yoktu. Ve üstelik ben de kendimi istemiyordum. Çünkü belli bir amacı olmayan yaşamın sürdürülmesini de yanlış bir çaba sayıyordum. Ama şimdi ilk kez hiç ummadığım bir anda karşıma bir görev çıkmıştı. Bir insanın hayatını kurtarmıştım. O, yok olmanın eşiğine geldiği anda, bütün gücümü kullanarak onu çekip hayata döndürmüştüm. Artık halledilmesi gereken çok ufak bir işim daha vardı. Ve ben bu görevi de sonuna kadar yerine getirmeliydim. Bu düşüncelerle hemen otelime girdim. Kapı görevlisi sabahın 9'unda otele döndüğümü görünce beni şaşkın bakışlarla karşıladı. Ama artık hiçbir şeye önem vermiyordum. Başımdan geçenlerden ötürü ne öfke ne de utanç duyuyordum. Bilincinde olduğum tek duygu, içimdeki yaşama arzusunun yeniden uyanmış olmasıydı. Bu dünyada varoluşumun gerekli olduğuna dair hiç ummadığım yepyeni bir duygu, sanki damarlarımdan akan kanı ısıtıyor, coşturuyordu. Odama gidip süratle giyindim. Üzerimdeki matem elbisesini çıkarıp açık renk bir elbise giydiğimi sonradan fark ettim. Para çekmek için otelden çıkıp bankaya gittim ve hemen tren garına koştum. Trenlerin hareket saatlerini öğrendim. O güne kadar kendimde var olduğunu bilmediğim ve beni hayrete düşüren bir kararlılıkla birkaç işi daha hallettim ve önceden vermiş olduğum sözleri yerine getirdim. Artık yapılacak bir işim kalmamıştı. Sadece kaderin önüme çıkardığı insana karşı görevimi tamamlamam, onun trene binip buradan ayrılmasını ve kurtulmasını sağlamam gerekiyordu. Elbette ki onun karşısına çıkmak için bütün gücümü toplamak zorundaydım. Çünkü dünkü olaylar karanlıkta gerçekleşmişti. Yüksek dağlardan hızla inen bir derenin coşkun sularında anafora kapılmış iki taşın birbirine çarparak yuvarlanması gibi, daha önce tanışmadan, hatta birbirimizin yüzünü bile doğru dürüst görmeden bir olayın akıntısına yakalanıp sürüklenmiştik. O yabancı genç adamın tekrar karşılaştığımızda yüzümü hatırlayacağından bile kuşku duyuyordum. Dün aklı karışık iki insanın karşılaşmasıydı. Bir esrime, bir delilikti. Ama bugün artık ona karşı daha açık davranmalıydım. Gün ışığının acımasız aydınlığında kendi kişiliğimle, kendi çehremle, canlı bir insan olarak karşısına çıkmalıydım. Her şey tahmin ettiğimden daha kolay oldu. Ben, kararlaştırdığımız saatte kumarhaneye varır varmaz, banklardan birinde oturmakta olan genç bir adam ayağa fırladı ve hızlı adımlarla bana doğru geldi. Şaşkınlığı içinde öyle içgüdüsel, öyle çocuksu, kasıtsız ve mutlu bir davranıştı ki bu, tıpkı ifade dolu hareketleri gibiydi. Minnettar ve aynı zamanda saygı dolu bakışları, onun varlığı karşısında benim aklımın karıştığını hissettikleri anda yere çevriliyordu. İnsanlarda minnettarlık duygusuna nadiren rastlanır. Gerçek bir minnettarlık duyan insanlar da bunu ifade etmekte zorlanırlar ve susmayı tercih ederler. Utanırlar ve bazen de içlerine kapanırlar. Duygusallıklarını belli etmek istemezler. Oysa Tanrı, gizemli güçlere sahip bir yontu ustası gibi bu genç adama bütün duygularını güzel, ifadeli bir davranış biçimiyle dışa vurma yetisi vermişti. Yeniden karşılaştığımız o anda minnettarlık duygusu parlak bir ışık gibi bedeninin özünden dışa vuruyor gibiydi. Ona uzattığım elimi sıkarken hafifçe eğildi. Bir oğlan çocuğunu andıran başı kısa bir süre saygıyla eğik durdu. Ve dudakları hafifçe parmaklarıma değdi. Sonra bir adım geriye çekildi. Hatrımı sordu. Acıklı gözlerle bana bakıyordu. Her sözü öylesine nazik ve terbiyeliydi ki birkaç dakikada içimdeki korkudan eser kalmamıştı. Sanki duygularımın üzerindeki karanlık baskısının kalkmasıyla çevremde bir büyünün etkisindeymiş gibi aydınlanmıştı. Daha dün öfkeli dalgalarla kıyıyı döven deniz yatışmış, rengi açılmıştı. Sahildeki durgun suların dibindeki parlak beyaz çakıllar bile tek tek görünüyordu. Kumarhane denen o cehennem bataklığının berberi tarzındaki bembeyaz yapısı, bulutlardan arınmış olan ve mavi bir atlasa benzeyen gökyüzüne doğru yükseliyordu. Bir gece önce çatısı altına sığındığımız kulübe de çiçekçi dükkanına dönüşmüştü. Kulübenin etrafına yığınlar halinde kırmızı, beyaz, yeşil, renk renk çiçekler serilmişti. Ve parlak renkli bluz giymiş olan bir genç kız, hazırladığı demetleri gelene geçene sunuyordu. Genç adama öğle yemeği için küçük bir lokantaya gitmeyi önerdim. Orada otururken bana dünkü trajik macerasının öyküsünü anlattı. Ve ben sezgilerimde yanılmadığımı anladım. Onun masanın üstünde sinir gerginliğinden titreyen ellerini gördüğümde zaten her şeyi tahmin etmiştim. Genç adam, Avusturya'ya bağlı Polonya'nın soylu ailelerinden birine mensuptu ve siyasete atılması öngörülmüştü. Viyana Üniversitesi'nde öğrenim görmüş ve bir ay önceki ilk sınavında büyük bir başarı göstermişti. Öğrenim süresi boyunca yanında kaldığı amcası, yüksek rütbeli bir kurmay subaymış. Bu mutlu günü kutlamak için genç adamı bir faytona bindirmiş ve pratere götürmüş. Orada atların yarıştığı alana gitmişler. Ve amcası at yarışlarında 3 kez arka arkaya bahis kazanmış. Ellerine geçen tomar tomar banknotlarla şık bir lokantaya gidip kendilerine mükellef bir ziyafet çekmişler. Ertesi günde genç adamın babası, diplomatlık kariyerine adım atan oğluna ödül olarak 1 aylık maaşına eşit yüklü bir para armağanı yapmış. Bundan 2 gün önce bu meblağ kendisine oldukça yüksek görünmüş. Ama at yarışlarında kazanılan parayla kıyaslanınca birden önemini kaybetmiş. Bunun üzerine genç adam yemekten sonra yeniden at yarışları alanına dönmüş ve hiç sakınmadan delicesine bahse para yatırmış. Büyük bir talih eseri olarak ama aslında buna büyük bir talihsizlik demek gerek, yatırdığı paranın 3 katını alarak son koşudan sonra praterden ayrılmış. Bundan sonra oyun çılgınlığı kah at yarışlarında, kah kahvehanelerde ya da kulüplerde peşini bırakmamış ki bu da onun zamanına, eğitimine, sinirlerine, özellikle de parasına mal olmuş. Zamanla artık başka şeyi düşünemez olmuş. Geceleri uykuları kaçıyor, kendine hakim olamıyormuş. Bir gece bütün parasını kulüpteki kumar masasında bıraktıktan sonra soyunurken ceplerinden birinde unuttuğu buruşuk bir banknot bulmuş. Kendini tutamayıp yeniden giyinmiş ve sokağa çıkıp rastgele dolaşmaya başlamış. Sonunda bir kahvehanede domino oynamakta olan birkaç müşteriye katılarak sabaha kadar onlarla oynamış. Bir seferinde evli ablası onu düştüğü sıkıntıdan kurtarmış ve yüksek faizle para veren ve tanınmış, varlıklı bir ailenin varisine seve seve kredi açan tefecilere birikmiş borçlarını ödemiş. Bir süre gene kumarda talihi yaver gitmiş ve onu batmaktan korumuş. Ama birden şansı dönmüş ve bundan sonra da baş aşağı gidişini önlemek mümkün olmamış. Kayıplar sıklaştıkça borç ödemeleri de zorlaşmış. Kendisine zaman tanımaları için verdiği yeminler de işe yaramamaya başlamış. Artık elbiselerini, saatini rehin verecek duruma düşmüş. Sonunda en korkunç olay yaşanmış. Yaşlı yengesinin dolabından nadiren taktığı 2 değerli mücevheri çalmış. Birini yüksek bir meblağ karşılığında rehin yatırmış
ve daha o akşam kumarda bunun 4 mislini kazanmış. Ama mücevheri rehinden kurtaracak yerde bütün parayı yeniden kumara yatırmış. Ve daha o akşam kumarda bunun 4 mislini kazanmış. Ama mücevheri rehinden kurtaracak yerde bütün parayı yeniden kumara yatırmış. Ve bu sefer de hepsini kaybetmiş. Evden ayrılırken yaptığı hırsızlık henüz fark edilmemiş olduğundan, ikinci mücevheri de rehine yatırıp aldığı paralarla ansızın içine doğan bir fikre uyarak trene binip Monte Carlo'ya gelmiş. Hayal ettiği serveti rulette kazanacağını umuyormuş. Ama kısa süre sonra bavulunu, giysilerini, hatta şemsiyesini bile satmış. Artık geriye vaftiz annesi olan 10. düşesinin armağan ettiği, değerli taşlarla bezenmiş altın bir taçtan, tabancasından ve 4 mermiden başka bir şeyi kalmamış. O değerli mücevherden ayrılmayı da içine sindiremediği halde, onu da öğleden sonra 50 frank karşılığında satmış. O akşam son bir defa kumarın gıcıklayıcı zevkini tatmak, ölüm ve yaşam arasında kalmanın heyecanını yaşamak istiyormuş. Genç adam bütün bunları, o yaratıcı, canlı kişiliğinin insanı kendine çeken şirinliğiyle anlattı. Onu dinlerken, anlattıkları beni hem sürükledi, hem sarstı, hem de heyecanlandırdı. Ama karşımda oturan bu adamın aslında bir hırsız olduğu düşüncesi bir an bile öfkelendirmedi beni. Dün, herhangi biri bana gelip, düzgün bir yaşam sürmüş olan, çevresindeki insanlardan, geleneklere ve saygınlığa sımsıkı bağlı kalmalarını bekleyen, alnına leke sürülmemiş bir kadın olan bana, hiç tanımadığım, oğlumdan yaşça biraz büyük, mücevher hırsızlığı yapmış bir erkekle böyle baş başa oturup sohbet edeceğimi söyleseydi, onun aklını kaçırdığına hükmederdim. Ama o genç adam anlatırken bir an bile dehşete kapılmadım. Her şeyi öyle doğal bir tavırla ve güçlü duygularını katarak anlatıyordu ki, ben de bir suçtan değil de olsa olsa bir hastalıktan, bir ateş nöbetinden söz ettiği izlenimi uyandırıyordu. Ayrıca benim gibi bir gece önce kendisini altüst eden, beklenmedik bir olay yaşamış biri için olanaksız sözü artık anlamını yitirmişti. Ben, geride bıraktığım o 10 saatte, ömrümün toplum içinde geçirdiğim 40 yılında gerçek hayata dair öğrendiğimden çok daha fazla şey öğrenmiştim. Ama bu genç adamın itirafları sırasında dikkatimi çeken bir ayrıntı beni ürkütmüştü. Kumar tutkusundan söz ettiği sırada gözlerinde beliren hummalı parıltı ve yüzündeki sinirlerin elektrik çarpmış gibi kasılması huzurumu kaçırmıştı. Yaşadıklarını bana anlatırken bile heyecanlanıyordu. O anlamlı yüz hatları, bütün ruhsal gerilimini adeta acı çekerek belirgin bir biçimde yansıtıyordu. Gayri ihtiyari elleri, o eşsiz güzellikteki ince kemikli, duyarlı elleri, tıpkı oyun masasındaki gibi gene saldırgan ama her an kaçmaya hazır, gergin yaratıklara dönüşüyordu. O öyküsünü anlatırken, ellerinin bileklerinden itibaren titrediğini, kıvranıp büzüldüğünü, yumruklara dönüştüğünü, sonra birden açılıp birbirine kenetlendiğini görüyordum. Mücevherleri çaldığını itiraf ederken bu eller öyle ansızın, hırsızlar gibi hızlı bir hareketle ileri atıldı ki gayri ihtiyari irkildim. O parmakların mücevherlerin üzerine delicesine atılmasını ve hemen avcunun içine hapsetmesini seyrettim. Tanımlanamayan bir korkuyla bu insanın kanının son damlasına kadar tutkusundan zehirlendiğini anladım. Anlattıklarında beni en fazla sarsan ve dehşete düşüren, böyle pırıl pırıl genç ve doğuştan tasasız bir insanın aşağılık bir tutkuya kapılmış olmasıydı. Bu nedenle de hiç ummadığım bir anda korumam altına aldığım bu gence dostça akıl vermek gereğini duydum. Monte Carlo'dan hemen uzaklaşmasını, burada kumara teşvik edilme tehlikesinin her yerden daha fazla olduğunu, bir an önce ailesinin yanına dönmesini ve mücevherlerin çalındığı anlaşılmadan onları yerine koymasını, böylece geleceğinin mahvolmasını önlemesini söyledim. Ona eve dönüş yolculuğu ve mücevherlerin rehinden geri alınması için gereken parayı vermeyi vaat ettim. Ama elbette ki bu yardımım karşılığında daha bu akşam buradan ayrılacağına, bundan sonra bir daha bir oyun kağıdına elini sürmeyeceğine ve başka bir kumar da oynamayacağına dair şerefi üzerine yemin etmesini şart koştum. Yaşamın kötü bir girdabına kapılmış olan bu yabancı gencin önce itaatkâr, Sonra giderek coşkulu bir minnettarlıkla bana kulak vermesini, ona yardım edeceğimi söylediğim zaman sözlerimi adeta susamış gibi yudum yudum içine çekmesini asla unutamam. Birden iki elini masanın üzerinden bana doğru uzattı. Ellerimi hiç unutamayacağım bir tavırla, hem tapınırcasına, hem huşu dolu bir ifadeyle tuttu. Gözleri, her zaman biraz huzursuz olan gözleri yaşlarla dolmuştu. Bütün vücudu mutluluk heyecanıyla titriyordu. Şimdiye kadar size sık sık onun duygularını, tavır ve davranışlarını ifade etmekteki yeteneğini anlatmaya çalıştım. Ama bu hareketini tarif etmem mümkün değil. Bu hareketi öylesine coşkulu ve adeta bu dünyadan olmayan bir ruhla doluydu ki, başka bir insanın yüzünde böyle bir ifade görmek asla mümkün değildir. Olsa olsa bu ifadeyi rüyamıza giren ve uyanırken yavaş yavaş yanımızdan uzaklaşarak kaybolan, beyazlara bürünmüş bir meleğin yüzüne benzeterek tasvir edebilirim. Neden sizden saklayayım? Bu bakışlara karşı koymaya gücüm yetmedi. Bir insanın minnettarlığı bizi mutlu eder. Çünkü minnettarlığını açıkça gösterenlere nadiren rastlarız. Duyarlı bir insan görmek de insanı rahatlatır. Benim gibi duyguları durulmuş, serin kanlı bir insan için böyle duyguların tanığı olmak, iyi gelen, mutluluk veren yepyeni bir şeydi. Üstelik de dünkü yağmurdan sonra bu kederli, ezilmiş adamla birlikte sanki çevremiz de sihirli değnek değmiş gibi yeniden canlanmıştı. Lokantadan çıktığımızda sakinleşmiş denizin gökyüzüyle birleştiği yere kadar uzanan maviliğini, yukarılarda o farklı mavinin içinde süzülen martıları seyrettik. Riviera'nın manzarasını bilirsiniz. Her zaman güzeldir. Ama bu güzellik bir tabloyu andırır. Dümdüz, hareketsiz ve sadece doygun renkler sergileyen, umursamaz bakışlarla okşanmasına izin veren, bütün bereketiyle kendini sunmaya hazır, doğulu bir uyuyan güzeli anımsatır. Ama bazı günler bu güzel kadın yerinden doğrulur. Çiçekler gibi göz alıcı renklere bürünerek ortaya çıkar. Bütün gücüyle karşısındakilere seslenir. İçinde kabaran ateşli duygularla herkesi etkilemek ve buyruğu altına almak ister. İşte o günde, bir gece evvelki fırtınalı, kargaşalı havadan sonra insanı neşeyle coşturan bir hava vardı. Yağmur sokakları tertemiz yıkamıştı. Gökyüzü turkuaz rengiydi. Etraftaki çalıların doygun, ıslak yeşillerinden renkli meşaleler ateşleniyordu. Berraklaşan güneşli havada dağlar ansızın daha yakın görünüyordu. Pırıl pırıl parıldayan kasabaya meraklı sürüler halinde yaklaşıyorlardı. Herkesin gözlerinde doğanın talepkar, canlandırıcı etkisi ve kalpleri ister istemez nasıl kendine çektiği hissedilebiliyordu. "Bir araba tutalım ve Corniche'te gezelim," dedim. Hevesle başıyla onayladı beni. Büyük bir olasılıkla bu genç adam buraya geldiğinden beri ilk kez bu manzarayı görüyor, ayırdına varıyordu. Şimdiye kadar burada kumarhane salonunun boğucu, ter kokan havasından, yüzü gerginlikten çirkinleşmiş insanların itişmesinden, kurşuni renkli, hırçın, uğultulu bir denizden başka hiçbir şey görmemişti. Ona önerdiğim geziye çıktığımızda, o güneş ışığına boğulmuş kumsalın geniş bir yelpaze gibi önünde açıldığını görünce, bakışları büyük bir mutluluk içinde manzaranın bir ucundan öbür ucuna dolaşmaya başladı. Bindiğimiz araba o muhteşem yolda gayet yavaş ilerliyordu. O günlerde daha otomobiller yoktu. Birçok şık villanın ve güzel manzaranın önünden geçtik. Yüzlerce kez her evin, yeşil çamların gölgesine sığınmış her villanın önünde, insan içinden, burada, dünyanın gürültüsünden uzakta, sessizlik ve mutluluk içinde yaşayabilmeyi dilerdi. Ben de ömrüm boyunca o saatlerdekinden daha mutlu olmuş muydum acaba? Bilemiyorum. Daha dün kötü bir kaderin ve ölümün pençesinde olan bu genç adam, arabada, yanımda, saldırırcasına üzerine vuran güneş altında oturuyor, hayretle etrafı seyrediyordu. Sanki ömrünün birkaç yılı üzerinden sıyrılıp gitmişti ve yeniden küçük bir oğlan olmuştu. Gözleri hevesle, aynı zamanda saygıyla parlayan, güzel, oyunbaz bir oğlan. Beni en çok etkileyen tarafı sürekli uyanık olan inceliğiydi. Araba çok dik bir yokuşu tırmanırken atların zorlandığını fark eder etmez, çevik bir atlayışla arabadan iniyor, ve arkadan iterek atların yükünü hafifletmeye çalışıyordu. Bir çiçekten söz ettiğim veya yol kenarındaki bir çiçeği gösterdiğim zaman hemen onu koparıp bana getiriyordu. Bir defasında dünkü yağmurun çekiciliğine kapılmış küçük bir kurbanın yolun karşı tarafına geçmeye çalıştığını görünce arkamızdan gelen arabaların onu ezmemesi için hemen yere atladı ve kurbağayı yakalayıp yolun kenarındaki yeşil otların arasına bıraktı. Yolculuğumuz boyunca da büyük bir neşe içinde eğlenceli, sevimli fıkralar anlattı. Sanırım bu kahkahalar onun için bir çeşit kurtuluştu. Yoksa şarkı söylemesi ya da havaya sıçraması ya da delilikler yapması gerekirdi. Çünkü bu ani taşkınlığı çok mutlu, çok esrik hareketlerle kendini göstermeliydi. Tepeye vardığımızda yavaş yavaş küçük bir köyün içinden geçmekteyken, genç yol arkadaşım birdenbire şapkasını çıkarıp saygıyla selam verdi. Buranın yabancısı olan bu adam acaba kimi selamlıyor diye merak ederek etrafa bakındım. Kimseyi göremeyince de ona sordum. Hafifçe kızardı ve adeta özür dilercesine bir kilisenin önünden geçtiğimizi ve memleketi olan Polonya'da halkı koyu katolik olan ülkelerin hepsinde adet olduğu gibi, çocukların her kilisenin veya her ibadet yerinin önünden geçerken şapka çıkarıp selam vermeye çok küçük yaşta alıştırıldıklarını anlattı. Yine karşı bu güzel saygı gösterisi beni çok etkiledi. Aynı anda daha önce sözünü ettiği haç biçimindeki zinet eşyasını anımsadım ve inançlı olup olmadığını sordum. Biraz utangaç bir tavırla ve çekinerek, ''Tanrı'nın affına mazhar olacağıma inanırım.'' deyince birden aklıma bir fikir geldi ve arabacıya ''Durun!'' diye seslendim ve hızla arabadan indim. O da şaşırarak arkamdan geldi ve ''Nereye gidiyoruz?'' diye sordu. Ben sadece ''Benimle gelin!'' dedim. Geri dönüp yanında genç adamla kiliseye doğru yürüdüm. Burası kırsal bölgelere özgü, küçük, tuğladan yapılma bir ibadet eviydi. İç duvarları karanlıktı. Kireçli, gri ve boş boş bakıyordu. Kapısı açık olduğu için içeriye dalan sarı ışık demeti, karanlığı sertçe kesiyor, küçük bir mihrap gölgelerin içinde kalıyordu. Günlük kokan, ılık alacakaranlığın içinde yanmakta olan iki mumun cansız alevi, buğulu gözler gibi hafifçe parlıyordu. Yol arkadaşım içeri girer girmez şapkasını çıkardı. Elini kutsanmış suyun bulunduğu çanağa daldırıp dizini bükerek haç çıkardı. Ayağa kalkınca kolunu yakaladım. Şimdi hemen bir azizin resmi karşısına veya mihrabın önüne gidip diz çökün ve size söyleyeceğim sözleri tekrarlayarak Tanrı huzurunda yemin edin. Şaşırarak, hatta neredeyse korkarak baktı bana. Ama hemen maksadımı anladı. Bir nişin önünde haç çıkarıp diz çöktü. Benim sözlerimi tekrarlayın, dedim. Kendim de heyecandan titreyerek. Bundan sonra, ne tür olursa olsun, asla parayla oynanan bir oyuna katılmayacağıma, hayatımı ve şerefimi bu tutku uğruna feda etmeyeceğime yemin ediyorum. Sözlerimi titreyen sesiyle tekrarladı. Sesi mekanın içindeki boşluğa açık seçik işledi. Bir an ortalık derin bir sessizliğe gömüldü. Öyle ki, dışarıdaki rüzgarın esintisinde ağaç yapraklarının hafifçe hışırdadığı bile duyuluyordu. Genç adam birdenbire affedilmek için yalvaran bir günahkar gibi kendini yere attı. Ve büyük bir heyecana kapılıp kendinden geçerek birbiri arkasından leh dilinde anlamadığım sözler mırıldandı. Kuşkusuz derin bir huşu içinde dua ediyordu. Şiddetli bir pişmanlıktan kaynaklanan veya içten bir minnettarlık ifade eden bir dua olmalıydı bu. Çünkü itiraf ettiği günahları için af diliyormuş gibi başını sürekli yere eğiyordu. Yabancısı olduğum o dildeki sözler defalarca, gitgide şiddetlenerek tekrarlanıyor, duasının içine kattığı duygular da giderek yoğunlaşıyordu. O günden sonra asla dünyanın hiçbir yerinde ve hiçbir kilisede böylesine kendinden geçmişçesine dua eden birini görmedim. Elleri ahşap mihrabın kenarlarına kenetlenmişti. Bütün bedeni ruhunda kopan fırtınanın etkisiyle sarsılıyor, kah ayağa fırlıyor, kah kendini yere atıyordu. Artık hiçbir şey görmüyor, duymuyordu. İçindeki bütün duygular sanki başka bir dünyaya göçmüş, arınmak için kıvranarak cehennemin ateşinden geçiyor ya da daha kutsal bir alana ulaşabilmeye çalışıyordu. Nihayet ağır ağır ayağa kalktı. Haç çıkararak arkasına döndü. Dizleri titriyordu.
Yüzü solmuştu. Bütün gücünü yitirmiş, bitkin düşmüş gibiydi. Ama beni görünce gözleri parladı. Yüzündeki kendinden geçmiş ifade yumuşayıp, gerçek, inançlı bir insanın saf gülümsemesiyle aydınlandı. Yanıma yaklaştı. Ruslar gibi önümde yerlere kadar eğilerek iki elimi birden tuttu. Derin bir saygıyla dudaklarına götürdü. "Sizi bana Tanrı gönderdi. Ben de bu lütfu için Tanrı'ya şükrettim," dedi. Ona verecek yanıt bulamadım. Ama isterdim ki o anda kilisenin alçak çatısının altında bir ork sesi yükselsin ve uğultusuyla bütün kiliseyi doldursun. Çünkü büyük bir başarı kazandığıma, bu insanı kesinlikle kurtardığıma inanmıştım. Birlikte kiliseden çıkıp Mayıs ayının pırıl pırıl aydınlığına döndük. O güne kadar dünya bana hiç böyle güzel görünmemişti. 2 saat boyunca arabayla ağır ağır her dönemeçte karşımıza çıkan eşsiz manzaraları doya doya seyrederek dere tepe dolaştık. Ama artık konuşmuyorduk. Üstü duygusal sahneden sonra söylenecek her söz etkiyi azaltabilirdi. Zaman zaman bakışlarımız tesadüfen karşılaştığında ben gözlerimi kaçırıyordum. Çünkü yarattığım mucizeyi görmek beni fazlasıyla etkiliyordu. Öğleden sonra saat 5'e doğru Monte Carlo'ya döndük. Daha önceden çay saatinde akrabalarımla buluşmaya söz vermiştim ve bunu erteleyemezdim. Aslında aşırı kabarmış duygularımın yatışması için bir süre dinlenip kendime gelmek ihtiyacını duyuyordum. Çünkü çok büyük bir mutluluk duyuyordum. O güne kadar hiç yaşamadığım bu kadar hararetli, beni bu kadar kendimden geçiren durumdan bir süre uzak kalmalıydım. Bu nedenle koruma altına aldığım genç adamdan otelime kadar gelmesini rica ettim. Odamda ona eve dönmesi ve rehine bıraktığı mücevherleri geri alması için gereken parayı verdim. Ben akrabalarımla buluşurken o da tren biletini almaya gidecekti. Akşam saat 7'de onu Cenova'ya götürecek olan trenin kalkış saatinden yarım saat evvel, tren garının girişinde buluşmak üzere sözleştik. Onun için hazırladığım 5 banknotu uzatmak istediğim zaman, birden dudakları bembeyaz kesildi. Dişlerinin arasından, "Hayır, olmaz, para alamam, rica ederim, bana para vermeyin," diye kekeledi. Parmakları titriyor, kasılıp geriliyordu. Elini geri çekerek bir kez daha, "Bana para vermeyin, para görmeye tahammülüm yok," diye tekrarladı. Bütün vücudu korkudan ve tiksintiden titriyordu. Ben onun utancından kaynaklanan bu tepkiyi yatıştırmaya çalıştım. Bu parayı ona ödünç verdiğimi, eğer benden para almaya utanıyorsa bana bir makbuz verebileceğini söyledim. "Evet evet, öyle yapalım, size bir makbuz imzalayacağım," dedi gözlerini kaçırarak. Ve banknotları sanki eline yapışan iğrenç bir nesneymiş gibi tiksintiyle buruşturup saymaya gerek görmeden cebine soktu. Sonra bir kağıt parçasının üstüne aceleyle birkaç kelime karaladı. Başını kaldırdığı zaman alnında ter damlalarının biriktiğini gördüm. Ruhunun derinliklerinden gelen bir şey, içinde zonklayarak onu sıkıştırır gibiydi. Yazdığı kağıdı bana uzatır uzatmaz, bütün bedeni sarsılarak dizlerinin üzerine çöktü. Gayri ihtiyari korkup geri çekildim ve elbisemin eteğini öptü. Tarifi olanaksız bir hareket. Bütün vücudumu tuhaf bir ürperti sarmıştı. Bu hareket karşısında ne yapacağımı, ne söyleyeceğimi şaşırmıştım. Sonunda kendime hakim olmaya çalışarak, "Bana gösterdiğiniz bu minnettarlık için teşekkür ederim. Ama artık gidin. Bu akşam saat 7'de istasyonun giriş holünde vedalaşırız," dedim. Yüzüme baktı. Gözleri duygularının etkisiyle nemlenmişti. Bir an bana bir şeyler söyleyeceğini ve sonra karşı konulmaz bir güçle bana yaklaşacağını sandım. Ama o kendini tuttu. Birden önümde eğildi. Yerlere kadar eğildi. Sonra odamdan çıkıp gitti. Mrs. C. yine öyküsüne ara verdi. Ayağa kalkmış, pencerenin önüne kadar yürümüştü. Bir süre dışarıya bakarak hareketsiz öylece durdu. Silüet gibi duran sırtının hafifçe titrediğini fark edebiliyordum. Birden keskin bir karar vermiş gibi döndü. Şimdiye kadar gayet sakin duran elleri birden canlandı. Ve bir şeyi ikiye ayırıyor, parçalıyormuş gibi sert bir hareket yaptı. Sonra gözlerinde katı, adeta cüretkâr bir ifadeyle bana döndü. Ve kendini zorlayarak yeniden konuşmaya başladı. "Dürüst olacağıma dair size söz vermiştim. Şimdi bu yeminimin gerçekten zorunlu olduğunu görüyorum.
O yaşadığım saatleri ilk kez düzenli bir bağlantı içinde size anlatmaya kendimi zorladığımda ve o zamanlar içimdeki karmakarışık, girift duyguları açıklayabilecek sözler bulmaya çalıştığımda, o gün bilmediklerimi veya bilmek istemediklerimi şimdi daha iyi anlayabiliyorum. Bu nedenle hem kendime hem size doğruyu söylemeye kesin kararlıyım. O gün, o saniyede, o genç adam odamdan çıkıp ben yalnız kaldığımda bayılacak gibiydim. Kalbime sert bir yumruk yemiş gibi oldum. Ama korumaya çalıştığım bu genç adamın duygulandırıcı, saygı dolu davranışının beni nasıl böyle acıtıp yaraladığını bilmiyordum veya bilmek istemiyordum. Ama şimdi, geçmişteki olayları sanki yabancı bir şeymiş gibi, kendimi duygusallığa kaptırmadan, katı davranarak, düzenli bir biçimde içimden çekip çıkarmaya çalışırken, sizin tanıklığınızda hiçbir şeyi gizlememe, utandırıcı duyguları korkakça hasır altı etmeme izin vermezken, şimdi açıkça biliyorum. O zaman beni inciten, canımı yakan duygu, müthiş bir hayal kırıklığıydı. Bu genç adamın uysallıkla çekip gitmesiydi. Beni alıkoymaya, yanımda kalmaya çalışmadan, beni tutup kendine çekmek yerine oradan ayrılması için ilk ricama hemen uymasıydı. Beni yoluna çıkan bir azize gibi görmesi, bir kadın olduğumu hissetmemesiydi. Benim için bir hayal kırıklığıydı bu. Kendime itiraf edemiyordum. Ne o geçmiş günde, ne de sonraki günlerde. Ama bir kadının duyguları her şeyin farkındadır. Sözlerle anlatılmayan ve bilinçli olarak yaşanmayanların da farkındadır. Şimdi artık kendimi kandırmayacağım. O gün bu genç adam bana sarılsaydı ve onunla beraber oradan gitmemi isteseydi, onunla dünyanın öbür ucuna kadar giderdim. Bunu kendi adıma, çocuklarımın adına leke sürmek pahasına bile yapardım. Çevremdeki insanlar benim hakkımda ne söylerlerse söylesinler, mantığımın buyruğu ne olursa olsun, umursamazdım ve onunla birlikte giderdim. Tıpkı bir gün öncesine kadar tanımadığı o genç Fransızın peşine takılıp giden Madame Henriette gibi. Ona nereye gideceğimizi ve ne kadar birlikte olacağımızı sormazdım. Ve geçmişteki hayatıma bir an bile dönüp bakmazdım. Ben paramı, adımı, servetimi, şerefimi bu adama feda ederdim. Gerekirse dilencilik bile yapardım. Bu dünyada onun beni sürükleyemeyeceği hiçbir aşağılık durum tasavvur edemiyorum. Eğer o bana bir tek sözle, bir tek adımla yaklaşsaydı, beni tutmak isteseydi, insanların arlanma ve temkin dedikleri şeyleri bir kenara atar, onunla giderdim. Öylesine tutulmuştum ona. Ama size söyledim ya, o adam içinde bulunduğu garip ruh hali nedeniyle artık beni ve benim içimdeki kadını görmüyordu. Oysa ben, ona doğru ne kadar ateşli duygularla itildiğimi ancak kendi başıma kaldığım zaman anladım. Az önce onun mutlulukla aydınlanan, adeta meleklere benzeyen yüzünü geren tutku, kapkaranlık olarak benim içime dalıyor ve terk edilmiş bir göğsün boşluğunda kabarıyordu. Kendimi zorlayarak bu duygu ve düşüncelerden kopmaya çalıştım. Ve şimdi daha da talihsiz bulduğum randevuma gitmek üzere hazırlanmaya başladım. Sanki başıma kafatasımı sıkıştıran demirden bir miğfer geçirmişlerdi. Bu yükün altında sendeliyordum. Akrabalarımın kaldığı karşı taraftaki otele doğru yürürken, adımlarım da, düşüncelerim de sağa sola dağılıyordu. Akrabalarımın canlı sohbetlerini yarım kulakla dinlemeye çalışarak, donuklaşmış beynimle bir süre aralarında oturdum. Arada sırada yüzlerine baktığımda, onların bu ifadesiz çehrelerini, o gözümün önünden gitmeyen, ışık ve gölge oyunlarıyla sürekli değişen, anlamlı çehreyle karşılaştırdığımda, onları birer maskeye benzetiyordum. Sanki ölmüş insanların arasında oturuyor gibiydim. Öylesine korkunç ve cansız görünüyordu bana çevremdekiler. Fincanıma şeker atarken ve aklım başka bir yerde sohbete katılmaya çalışırken, bir yandan da damarlarımda akan kan, seyretmekten olağanüstü bir zevk aldığım o çehreyi bir veya iki saat sonra son defa görme düşüncesinin bana acı verdiği o çehreyi sürekli gözlerimin önüne sürüklüyordu. Bir aralık farkında olmadan, sessizce içimi çekmiş veya inlemiş olmalıyım. Çünkü eşimin kuzeni bana dönerek, ''Ne oldu? Kendini kötü mü hissediyorsun?'' diye sordu. Demek ki yüzüm solmuş, bakışlarım donuklaşmıştı. Ummadığım bu soru karşısında hemen bir bahane bulup, şiddetli bir migren ağrısına tutulduğumdan, orada fazla kalamayacağımı söyledim ve kimsenin dikkatini çekmeden oradan ayrıldım.
Kendi kendime kalabilme sevinci içinde hemen otelime döndüm. Oraya varıp odamda yalnız kalınca yeniden bir boşluk ve terk edilmişlik duygusuna kapıldım. Bu duygularla beraber bugün sonsuza kadar hayatımdan çıkacak olan o genç adama sımsıkı sarılmak arzusu içimi kapladı. Ayağa fırladım. Odamın içinde dönüp durdum. Gelişi güzel dolapları, çekmeceleri karıştırdım. Üzerimdeki giysileri değiştirdim. Farklı mücevherler taktım ve birden kendimi aynanın karşısında buldum. Dikkatle aynadaki aksimi inceledim. Böyle güzel giyinmiş ve süslenmiş olarak onun karşısına çıkarsam, onu kendime bağlayacağımı umuyordum herhalde. Birden davranışımın nedenini anladım. Onu bırakmamak için her şeyi yapmaya hazırdım. Bana hakim olan bu güçlü düşünce bir an içinde kararlılığa dönüştü. Hemen otelin resepsiyonuna gidip o gün akşam treniyle ayrılacağımı bildirdim. Artık acele etmeliydim. Zile basıp oda hizmetçisini çağırdım ve eşyalarımı toplamakta bana yardım etmesini söyledim. Çok az zamanım vardı. Elbiselerimi ve kullandığım çeşitli eşyayı toplayıp bavullarıma yerleştirirken bir yandan da ona yapacağım sürprizi gözlerimin önünde canlandırıyordum. Garda buluştuktan sonra bineceği trene kadar ona eşlik edecek ve en son anda tam vedalaşmak üzere bana elini uzatırken onun hayretle açılmış gözleri önünde onun vagonuna binecek ve bu gece, daha sonraki gece ve daha sonra da beni istediği sürece ona eşlik edeceğimi söyleyecektim. Kanım damarlarımda coşkuyla, esrimeyle akıyordu. Elbiselerimi bavula yerleştirirken ara sıra ansızın attığım kahkahalarla oda hizmetçisini şaşırtıyordum. Bir duygu karmaşasına kapıldığımı da hissediyordum. Otel görevlisi bavullarımı almaya geldiğinde benden ne istediğini anlamayarak ona şaşkın gözlerle baktım. İçimdeki heyecana kendimi öylesine kaptırmıştım ki yapılması gereken işleri bile düşünecek durumda değildim. Zaman süratle ilerliyor, saat 7'ye yaklaşıyordu. Trenin kalkmasına 20 dakika kadar vardı. Heyecanımı yatıştırmak için artık bu kısa zamanın önemi kalmadığını, onunla beraber buradan ayrılmaya ve o istediği sürece ona eşlik etmeye karar verdiğim için bunun bir veda buluşması olmayacağını kendi kendime tekrarlıyordum. Otel görevlisi bavullarımı dışarıya taşıdı. Hesabımı ödemek için aceleyle otelin veznesine koştum. Tam otel müdürü bana paramın üstünü ödeyeceği ve ben parayı almak için elimi uzatacağım sırada omzuma bir elin dokunduğunu hissettim ve birden irkildim. Eşimin kuzeni, rahatsızlığımı söylemiş olduğum için endişelenmiş ve beni yoklamaya gelmişti. Birden gözlerim karardı. Şu anda bu kadınla karşılaşmak işime gelmiyordu. Bir saniyelik gecikme bile büyük bir faciaya neden olabilirdi. Ama akrabalarıma göstermem gereken saygı ve nezaket beni onunla konuşmaya zorladı. Kuzenim, senin gidip yatman lazım. Ateşinin yükseldiğine eminim, diye ısrar ediyordu. Belki de söylediği doğruydu. Çünkü nabzım deli gibi atıyor, şakaklarım zonkluyordu. Zaman zaman da gözlerimin kararmasından bayılmak üzere olduğumu hissediyordum. Teklifini reddettim. Minnettar görünmeye çalışırken ağzımdan çıkan her söz beni bir ateş gibi yakıyordu. Ve bu kadının zamansız ilgisini ayağımla tepmemek için kendimi zor tutuyordum. Ama kadın bir türlü başımdan ayrılmıyor, çantasından bir kolonya şişesi çıkarmış, şakaklarıma sürmeye çalışıyordu. Bense bir yandan dakikaları sayıyor, akrabamın bu işkenceye benzeyen ilgisinden kurtulmak için ileri sürecek bir bahane arıyordum. Ama benim huzursuzluğum arttıkça kadının endişesi de arttı. Ciddi bir nöbet geçirmekte olduğumdan kuşkulandı ve beni zorla odama götürüp yatağa yatırmaya davrandı. Birden gözüm duvardaki saate takıldı. 7:30'a 2 dakika vardı. Trenin kalkış saati 7:35'ti. Artık kendime hakim olamadım. Sert bir hareketle akrabama elimi uzattım. Hemen gitmem gerek, hoşça kal, diyerek onun şaşkın bakışlarını aldırmadan, arkama da bakmadan telaşla kapıya yürüdüm. Otel görevlilerinin önünden geçip sokağa fırladım ve istasyona doğru koşmaya başladım. Kapının önünde bavullarımla beklemekte olan otel görevlisi, telaşlı işaretlerle bana trenin hareket saatinin geldiğini anlatmaya çalışıyordu. Gözlerim kararmış, nefes nefese peronun girişindeki bariyere vardım. Görevli memur biletimi görmek istedi. Ben, bilet almaya vakit bulamadığımı ve ödemeyi trende yapacağımı ileri sürerek beni geçirmesi için onu ikna etmeye çalışırken tren hareket etti. Ben tir tir titreyerek uzaklaşmakta olan vagonların arkasından baka kaldım.
Son bir kez daha vagon pencerelerinden birinde onun yüzünü görmeye çalışıyor, hiç değilse elimi sallayarak onu uğurlamak istiyordum. Ama perondaki telaşlı itiş kakış arasında onu seçebilmeme olanak yoktu. Tren giderek hızlandı ve bir dakika sonra kararan gözlerimin önünde lokomotiften çıkan siyah dumanlar dışında bir şey kalmadı. Olduğum yerde taş kesilmiştim. Orada ne kadar zaman durduğumu bilmiyorum. Otel görevlisi muhtemelen birkaç kez beni uyardıktan sonra sonunda koluma dokunmaya cesaret etti ve bavullarımı otele geri götürmesini isteyip istemediğimi sordu. Onun sesiyle birden irkildim. Kendime gelmem birkaç dakika sürdü. Hayır, bu mümkün değildi. Telaş içinde ayrıldığım ve kendimi gülünç duruma düşürdüğüm o otele ne yüzle dönerdim. Zaten oraya dönmek istemiyordum da. Bir an önce kendi başıma kalabilmek için sabırsızlanıyordum. Adama bavullarımı otelin deposuna koymasını söyledim. Sonra tren garındaki gürültülü kalabalığın arasında bir süre durdum. Düşüncelerimi toparlamaya ve içimdeki acı duygularımın, öfkemin, hayal kırıklığımın, pişmanlığımın üstesinden gelmeye çalıştım. Çünkü, neden itiraf etmeyeyim? Son buluşmamızın gerçekleşememesinin kendi suçum olduğu düşüncesi içimi parçalıyordu. Yüreğimdeki bu kor gibi yanan acı, canımı öyle yakıyordu ki avaz avaz bağırabilirdim. Ömrü boyunca güçlü duygular yaşamamış olan insanlarda bazen şiddetli duygu patlamaları olur. O zaman kullanılmamış enerji gürültüyle yuvarlanır. Bütün o yıllar insanın bağrına akarlar. Ben daha önce de, daha sonra da böyle şaşırtıcı, öfke dolu bir çaresizlik yaşamış değildim. Akıl ve ahlak kurallarına dikkatle uyarak, mazbut bir yaşam sürdürdükten sonra her şeyimi bir hamlede savurup atmaya hazır olduğum bir anda karşıma anlam veremediğim, aşılmaz bir duvar dikilmiş ve ben o engele alnımı çarpmış, güçsüz bir halde yere yığılmıştım. Bundan sonra yaptıklarım da tamamen saçmaydı elbette. Delice, aptalca bir karar verdim. Bunu itiraf etmeye utanıyorum. Ama hiçbir şeyi gizlemeyeceğime dair hem kendime hem size söz verdiğim için bunu da anlatacağım. Gözlerim her an her yerde onu arıyordu. Onunla geçirdiğim o güzel saatleri özlüyordum. Dün, onunla birlikte vakit geçirdiğimiz her yer beni karşı koyamadığım bir güçle kendine çekiyordu. Benim onu çekip aldığım bank, onunla ilk kez karşılaştığım oyun salonu, hatta o berbat İzbe Kenar Mahalle Oteli bile. Tek amacım o geçmiş anları bir kez daha, sadece bir kez daha yaşamaktı. Ertesi günde bir araba tutup Korniş boyunca gezecektim. Yolda konuştuğumuz her konuyu, yaptığımız her hareketi anımsayarak o saatleri yeniden içimde canlandıracaktım. İşte böyle, bu kadar anlamsızca, bu kadar çocukça karışmıştı aklım. Ama lütfen şunu da unutmamalısınız ki, yaşadığım o olaylar korkunç bir hızla üzerime gelmişti. Beni serseme çeviren bir tek darbeden başka bir şey hissetmemiştim. Şimdi o baygınlıktan sertçe uyanmıştım. Adına hatırlama dediğimiz o büyülü kendini kandırma sayesinde yaşananları yeniden, adım adım tadarak düşünmek istiyordum. Elbette bunları insan anlayabilir de, anlayamaz da. Belki de anlayabilmek için yanan bir kalp gerekir. Önce oyun salonuna gittim. Onun bir gün evvel oturduğu masayı bulmak ve yeşil çuha üzerine uzanmış olan bir sürü el arasında onun ellerini hayal etmek istiyordum. Salona girdim. Onu ilk gördüğümde, ikinci odada, sol taraftaki masanın başında oturduğunu çok iyi hatırlıyordum. Bütün el hareketleri hala canlı olarak gözlerimin önündeydi. Uyur gezer gibi gözlerim kapalı, sadece ellerim öne uzanmış olarak onun oturduğu yeri bulabilirdim. Salona girdim ve hiç duraksamadan karşı tarafa, ikinci odaya doğru yürüdüm. Kapının eşiğinde durup gözlerimi içeride kaynaşan kalabalığın üzerinde gezdirdiğimde birden tuhaf bir şey oldu. İşte, orada, onun oturduğunu hayal ettiğim yerde. Yüksek ateşte sanrı mı görüyordum? O oturmaktaydı, oydu, gerçekten de oydu. Tıpkı az önce hayalimde canlandırdığım gibi, tıpkı bir evvelki gün onu gördüğüm gibi, gözlerini dönen topa dikmiş, benze atmış, bir hayalet gibi orada oturuyordu. Yanılmıyordum, oydu o, oydu. Öyle bir dehşete kapılmıştım ki, birden avaz avaz bağıracaktım. Ama kendimi tutmayı başardım. Bir hayal gördüğümü sanarak gözlerimi kapadım. Sen aklını kaçırmışsın,
Ateşin çıkmış, hayaller görüyorsun dedim kendi kendime. Böyle bir şey olamaz, sanrı bu. O yarım saat önce trene binip buradan ayrıldı. Ama gözlerimi açtığımda gördüm ki, az önceki gibi orada oturuyordu. Kanlı canlı ve açık seçik. Milyonlarca el arasından bu elleri ayırt edebilirdim. Hayır, gördüklerim hayal değildi, gerçekti. Demek bana verdiği sözü tutmamış, buradan ayrılmamıştı. O çılgın orada oturmuş, ona dönüş yolculuğu için verdiğim parayla buraya, bu yeşil çuhanın başına gelmiş oturuyor ve kendinden geçmiş bir halde kumar oynuyordu. Oysa ben onun özlemiyle kıvranıp duruyordum. Birden içinden gelen dürtüyle öne atıldım. Öfkemden gözlerim kararmıştı. Beni çılgına çeviren, gözünü kan bürümüş bir öfkeydi bu. Güvenimi kötüye kullanan, verdiği sözden cayan. Ona kendimi adayışımı böyle alçakçasına istismar eden ve beni aldatan bu adamın gırtlağına sarılmak geldi içimden. Ama son anda kendime hakim olmayı başardım. Bilinçli olarak ağır adımlarla, ama nasıl bir güç harcadım bunun için, masaya yaklaştım. Onun tam karşısına dikildim. Masada oturan beyefendilerden biri nezaketle bana yer açtı. Şimdi onunla aramda sadece 2 metre genişliğinde yeşil çuha bulunuyordu. Ve ben bir balkondan sahneye bakarmış gibi onun yüzünü seyredebiliyordum. Birkaç saat önce minnettarlıkla ışıldayan, adeta Tanrı katından yansıyan, kutsal haleyle aydınlandığı izlenimini uyandıran o çehrenin, şimdi cehennemi bir tutkunun alevleriyle tutuştuğunu, kasıldığını görüyordum. O anlamlı eller, birkaç saat önce köy kilisesinde günah çıkarıp nedamet yeminleri ederken, mihrabın ahşabını kavrayan eller, şimdi gene bükülmüşler, kana susamış vampirler gibi paralara pençe atmışlardı. Çünkü şimdi kazanmıştı. Hem de çok, pek çok para kazanmış olmalıydı. Önünde fişler, parlak Louis dolar, banknotlardan ibaret karma karışık bir yığın parlıyordu. Onun parmakları, sinirli, titreyen parmakları bu yığının içinde keyifle açılıyor, adeta yıkanıyordu. Banknotları tek tek nasıl sıkı sıkı tutup katladığını, madeni paraları nasıl elinde döndürüp okşadığını, sonra ansızın birkaç tanesini avuçlayıp kare biçimindeki bölmelerden birinin içine fırlattığını görüyordum. O anda burun kanatları yeniden titremeye başlıyordu. Krupiye'nin sesi yükselince, aç gözlülükle parlayan gözleri parayı seyretmeyi bırakıp dönen topun üzerine dikiliyordu. Dirsekleri yeşil çuhaya çevrilenmiş gibi dururken, o sanki kendinden dışarı akıp uzaklaşıyordu. Bu eksiksiz tutkunluğu, bir gece öncekinden çok daha korkunç, çok daha ürkütücü biçimde dışa vuruyordu. Her hareketi benim büyük bir saflıkla içime aldığım, orada altın bir zemin üzerindeymiş gibi parlayan bütün resimlerini öldürüyordu. Böylece birbirimizden 2 metre uzakta soluk alıp vermeye devam ettik. O beni fark etmeden gözlerimi ona dikmiştim. Bana bakmadı. Kimseyi görmüyordu. Bakışları sadece paranın üstüne kayıyordu. İçinde huzursuz ışıklar yanan gözleri o hareketli topu izliyordu. Bütün duyuları çılgınca bir hızla dönen yeşil yuvarlığa kilitlenmişti ve onunla birlikte devinip duruyordu. Bu kumar tutkunu adam için bütün dünya, bütün insanlar sanki eritilip bir külçe altın haline getirilmiş ve bu 4 köşe çuhanın içine gömülmüştü. Biliyordum ki ben burada saatlerce durup beklesem de o benim varlığımın farkına bile varmayacaktı. Ama artık daha fazla beklemeye dayanamadım. Ani bir kararla masanın öbür tarafına gidip sert bir hareketle arkadan onun omzunu kavradım. Dalgın bakışları bocalayarak bana döndü. Birer cam küre gibi ifadesiz gözleri bir saniye boyunca bana takıldı. Bir yabancıya bakıyormuş gibi beni süzdü. Tıpkı uykusundan zorla uyandırılmış, bilinci bulanık, sersemliğini yenerek etrafını algılamaya çalışan bir sarhoşa benziyordu. Sonra birden beni tanıdı. Dudakları titreyerek aralandı ve büyük bir mutluluk içinde yüzüme bakarak bir sırdan söz ediyormuş gibi samimiyetle fısıldadı. Çok iyi gidiyor. Hemen anlamıştım zaten. İçeriye girdiğimde onun burada olduğunu görünce iyi gideceğini hemen anlamıştım. Söylediklerine bir anlam veremedim. Sadece oyunun sarhoşluğuna kendini kaptırmış olduğunu anladım. Bu çılgın adam her şeyi unutmuştu. Tanrı huzurunda ettiği yemini, benimle buluşacağını, beni, bütün dünyayı, her şeyi. Ama bu kendinden geçmiş haliyle bile benim için o kadar çekiciydi ki. elimde olmadan onun sözlerine kapıldım ve kimin burada olduğunu sordum.
"Bakın, şuradaki tek kollu, yaşlı Rus general," diye fısıldadı bana sokularak. Kimsenin bu sırrı duymasını istemediği belliydi.
"Bakın orada, o beyaz favorili adam. Arkasında da uşağı duruyor. İşte o adam hep kazanıyor. Ben dün de onu sürekli göz hapsinde tuttum. Kumarda belli bir sistem keşfetmiş olmalı. Ben de hep onun kararına uyuyorum. Onun yatırdığı sayıya oynuyorum. O adam dün de sürekli kazandı. Ama ben yanlış davrandım. O gittikten sonra da oynamaya devam ettim. Hatam buydu. O dün 20 bin frank kazanmış olmalı. Bugün de her seferinde kazanıyor. Ben de hep onun seçtiği sayıya yatırıyorum. Şimdi de..."
O anda krupiye tiz sesiyle "Faites votre jeu!" diye bağırınca genç adam birden konuşmasını kesti ve bakışları beyaz sakallı Rus generalin vakur ve soğukkanlı bir tavırla oynamakta olduğu yöne doğru kaydı. Yaşlı Rus, dördüncü bölmeye önce bir altın ve biraz tereddüt ettikten sonra bir altın daha koydu. Önümdeki hırstan gerilmiş eller de hemen masanın üstündeki para yığınına daldı ve bir avuç altını aynı yere yatırdı. Bir dakika sonra krupiye "Zero!" diye bağırıp elindeki tırmığın bir tek hareketiyle bütün masayı boşaltınca o önünden silip süpürülen paraların ardından mucize görmüş gibi baka kaldı. Ama bir kez olsun dönüp bana baktı mı sanıyorsunuz? Hayır, beni tamamen unutmuştu. Ben onun hayatından silinmiştim bile. O, büyük bir gerilim içinde, sadece Rus generale gözlerini dikmişti. Rus generali yeniden umursamaz bir tavırla iki altını eline alıp hangi sayıya yatıracağına karar veremeyerek bekledi. O andaki kırgınlığımı, perişanlığımı anlatamam. Bütün yaşamımı ayaklarının altına serdiğim bir insan için elinin bir hareketiyle silkeleyip attığı bir sinekten farksız olmanın kırıcılığını bir düşünün. Yeniden bir öfke dalgasına kapıldım ve bütün gücümü toplayıp onun kolunu yakaladım. Kulağına eğildim ve usulca ama emredercesine fısıldadım.
"Bugün kilisede ettiğiniz yemeğini unuttunuz mu? Siz ne kadar zayıf karakterli, sözünde durmaz, sefil bir adamsınız."
Birden ürktü. Gözlerini yüzüme dikti. Bembeyaz kesilmişti. Gözlerinde dayak yemiş bir köpeğin ifadesi belirdi. Dudakları titriyordu. Kısa süre önce yaşadığı olayları birdenbire hatırlamış gibiydi. Kendine karşı büyük bir dehşete kapıldığı belliydi.
"Evet, evet," diye kekeledi. "Aman Tanrım, hemen geliyorum, hemen geliyorum. Özür dilerim."
Seri bir el hareketiyle bütün paralarını topladı. Ama sonra hareketi yavaşladı. Sanki bir dirence karşı savaşıyor gibiydi. Gözleri yine Rus generale çevrildi. Onun yeniden para yatırdığını görünce,
"Durun, bana bir saniye izin verin," diye kekeledi.
Ve aynı sayının üstüne süratle 5 altın fırlattı.
"İzin verin, sadece bu oyuna katılayım. Size yemin ederim, hemen arkasından sizinle geleceğim. Sadece şu oyun."
Heyecandan sesi kısılıyordu. Top dönmeye başlamış, onun bütün dikkatini üzerine çekmişti. O saplantı onu yeniden esir almış, benden ve kendinden koparıp götürmüştü. Onu o dönen, sıçrayan kürenin peşinden dipsiz bir kuyuya sürüklemişti. Krupiye yeniden seslendi ve elindeki tırmığı harekete geçirip o 5 altını önünden çekti, götürdü. Kaybetmişti. Ama o gene de arkasına dönüp bakmadı. Beni unutmuştu bile. Tıpkı kilisedeki yeminini ve az önce bana verdiği sözü de unuttuğu gibi. Gene hırs bürümüş elleri erimiş paralara doğru uzandı. Bir sarhoş gibi hakim olamadığı bakışları sürekli karşıdaki zenginlik ve mutluluk vadeden kişiye kayıyordu. Artık sabrım tükenmişti. Onu bütün gücümle tutup sarstım.
"Şimdi hemen buradan kalkıyorsunuz," diye bağırdım. "Hemen. Sadece bir tek oyun oynayacağınızı söylemiştiniz bana. Bir tek oyun demiştiniz."
Ama o birdenbire hiç beklemediğim bir hareket yaptı. Hızla silkinerek ellerimden kurtuldu. Bana dönen çehre artık uysal bir çocuğun veya kafası karışmış bir gencin çehresi değildi. Öfkeden kudurmuş bir adamın çehresiydi. Gözleri ateş saçıyor, dudakları hırstan titriyordu.
"Beni rahat bırakın," diye tısladı. "Gidin buradan. Siz bana şanssızlık getiriyorsunuz. Ne zaman görünseniz ben oyunda kaybediyorum. Zaten dün de öyle oldu, bugün de. Gidin buradan.
Bir an dondum kaldım. Ama onun bu çıldırmışlığı benim de öfkemi kabarttı ve artık kendimi tutamadım.
Demek size şanssızlık getiriyorum, öyle mi? Diye bağırdım. Yalancı, hırsız! Siz bana söz vermiştiniz, yemin etmiştiniz.
Sözüme devam edemedim. Çünkü o saplantılı adam yerinden fırladı, etrafımızda toplanan insanları umursamadan beni itti.
Bana rahat verin artık, diye kükredi. Siz benim vasim değilsiniz. Alın, alın, alın paralarınızı, diye bağırarak ayağımın dibine bir tomar 100 franklık banknot fırlattı. Sonra da artık beni rahat bırakın, diye avaz avaz bir kez daha bağırdı.
Yan taraftaki salondan gürültüyü duyanlar da merak ederek içeriye doluşuyorlardı. Ben ne yapacağımı şaşırmıştım. Sanki elbisemi üzerimden çıkarmışlar ve herkesin meraklı bakışları önünde beni çırılçıplak soymuşlardı. Krupiye yüksek sesle emredercesine
"Silons madam, s'il vous plaît!"
diye seslendi ve elindeki tırmıkla masaya vurdu. Bu söz bana yöneltilmişti. Bu sefil yaratık bana sesleniyordu. Demek artık bu kadar aşağı düşmüştüm. Merakla bana bakan ve fısıldaşan bu insan kalabalığı karşısında önüne para atılmış bir sokak kadını seviyesine indirilmiştim. Utanç içinde donup kaldım. Belki 200-300 arsız göz üzerime dikilmişti. Aşağılanmış, çamura batmış olarak usulca bu iğrenç ortamdan sıyrılmak için kaçacak bir yer ararken birden bakışlarım hayretten açılmış iki gözle karşılaştı. Kuzenim dehşet içinde, ağzı açık ve kendini korumak istercesine ellerini havaya kaldırmış bana bakıyordu. Yıldırım çarpmışa döndüm. Kuzenim yediği darbeden ayılıp harekete geçmeden önce salonu koşarcasına terk ettim. Gücüm ancak kapının önündeki o tahta banka ulaşmama yetti. Bir gün önce o kumar tutkununun yığılmış olduğu bank. Tıpkı onun gibi tükenmiş, paramparça olmuş, bitkin bir halde o sert, acımasız tahtanın üzerine serildim. Bu olayların üzerinden 24 yıl geçti. Gene de o gün yaşadıklarım aklıma gelince, yüzlerce yabancı insanın önünde, üzerime bir kırbaç gibi inen, onun o aşağılayıcı sözlerinin beni yere yıktığını hatırladığım zaman, damarlarımdaki kan donuyor. Artık büyük bir acıyla şunu idrak etmiş bulunuyorum. İnsanların böbürlenerek ruh, duygu, akıl diye adlandırdıkları, ıstırap dedikleri o madde, bir insanda ne kadar büyük ölçüde bulunursa bulunsun, acı çeken bir bedeni tamamen parçalayıp yok etmeye gücü yetmeyecek kadar zayıf, kudretsiz ve beceriksizmiş. Çünkü insan ölmüyor. Yıldırım düşmüş bir ağaç gibi devrilmiyor. Yaşadığı acı dolu anları anlatabiliyor ve kalbi gene çarpmaya, nabzı atmaya devam ediyor. Nitekim o gün, yalnız bir tek an, o acı eklemlerime saplandı. Soluksuz ve duyuları körelmiş olarak o bankın üzerine yığıldım. Sadece bir an, içimde garip, ürpertici bir zevkle artık ölüme teslim olmam gerektiğini düşündüm. Ama az önce söylediğim gibi, acı duygusu korkaktır. İçimizdeki aşırı güçlü yaşam tutkusu karşısında ürker ve geri çekilir. O duygu ruhumuzdaki ölüm arzusundan çok daha güçlüdür. Duygularımın böylesine paramparça olmasından sonra nasıl kendime geldiğimi bilmiyorum. Ama yıkılmış olmama rağmen toparlandım. Gene de kararsızlık içindeydim. Ansızın bavullarımın istasyonda bekletildiği aklıma geldi. Ve o anda içimdeki bir ses, "Buradan git, git, git, bu lanetli yerden git," diye beni zorlamaya başladı. Etrafımdakilere bakmadan istasyona koştum ve Paris'e giden ilk trenin kaçta kalktığını sordum. "Saat 10'da dediler. Hemen bavullarımı o trene taşıttırdım. Saat 10'da birbirine karşıt duyguların çarpıştığı ve ruhumda kurmuş olduğum dünyayı yıkan bu korkunç karşılaşma 24 saat geride kalmış olacaktı. Ama o anda zonklayan, seyiren ritimden başka bir şey duymuyordum. Git, git, git. Başımın içinde nabzım çekiç gibi iniyordu beynime. Git, git,
Buradan git.
Evet, bu kentten çıkıp gitmeliydim. Kendi kendimden uzaklaşmalıydım. Evime gitmeliydim. Benim yakınım olan insanların arasına dönmeliydim. Kendi yaşamıma dönmeliydim. O akşam trene binip bütün gece yolculuk yaparak Paris'e vardım. Orada da bir istasyondan öbür istasyona aktarma yaparak Boulogne kentine, daha sonra Dover'a, oradan da Londra'ya, Londra'dan da oğlumun yanına gittim. Bu yolculuğu ara vermeden yaptım. Hiç düşünmeden, herhangi bir başka seçeneği aklıma getirmeden. 48 saat boyunca uyumadan, konuşmadan, yemek yemeden. 48 saat boyunca trenin tekerlekleri sadece bir tek sözü tekrarlıyordu sanki. Git, git, git, git. Daha sonra oğlumun yaşadığı çiftlik evine beklenmedik bir zamanda varıp içeri girdiğimde herkes şaşırdı. Sanırım davranışlarım ve bakışlarımdaki bir şey beni ele vermişti. Oğlum bana sarılmak, beni öpmek istedi. Kendimi geri çektim. Günahkar olduğu hissine kapıldığım bedenime oğlumun dokunmasına tahammül edemedim. Bana yöneltilen sorulara yanıt vermedim. Sadece yıkanmak istediğimi söyledim. O ruhsal durum içinde en büyük arzum suyla arınmaktı. Yolculuğun tozuyla birlikte bedenime bulaşmış bütün kirleri ve o saplantılı adamın tutkusundan arta kalmış, yozlaşmış duyguları temizleyip üstümden atmaktı. Daha sonra sürünerek merdivenden çıkıp odama girdim ve yatağıma yatıp 12, belki de 14 saat aralıksız uyudum. O güne kadar böyle derin, taş gibi ağır bir uykuya teslim olduğumu hatırlamıyorum. O uykudan sonra ölmenin ve bir tabuta girmenin nasıl bir şey olduğunu artık tasavvur edebiliyorum. Akrabalarım hastalandığımı sanıp bana ihtimamla baktılar. Ama onların şefkatleri benim canımı acıtıyordu. Onların bana gösterdiği saygıyı hak etmediğimi düşünerek utanıyordum. Sürekli bağırıp çılgınca bir tutku yüzünden onları unuttuğumu, onlardan yüz çevirdiğimi ve ihanet ettiğimi itiraf etmemek için kendimi zor tutuyordum. Oradan ayrılıp bir amaç gütmeden kimseyi tanımadığım küçük bir Fransız kentine gittim. Çünkü sürekli beni görenlerin ilk bakışta üzerime bulaşan ayıbı, geçirdiğim değişikliği anlayacakları korkusuna kapılmıştım. Ruhumun derinliklerinde aldatılmış, kirletilmiş olmanın acısını hissediyordum. Bazı sabahlar yatağımda uyandığım zaman gözlerimi açmaya bile korkuyordum. Çünkü her seferinde o geceyi, gün ağardığında yarı çıplak yabancı bir adamın yanında yatmakta olduğumu gördüğüm o geceyi hatırlıyordum. Ve o gecenin sabahında olduğu gibi hep gene aynı arzuyu duyuyordum. Hemen ölmek arzusunu. Ama sonunda zaman etkisini gösterdi. Yaşım ilerledikçe bütün duygularımla birlikte bu duygunun da gücü hafifledi. Ölüm yaklaşırken kara gölgesi insanın yolunun üzerine düşmeye başlar. Geçmişteki görüntülerin hatları keskinliğini kaybeder. Ve ruhun en derinindeki duyguların üzerindeki etkileri azalır. Tehlikeli güçleri zayıflar. Giderek yaşadığım şokun etkisini üzerimden attım. Yıllar sonra katıldığım bir toplantıda Avusturya Elçiliği ateşesi olan genç bir Polonyalı ile tanıştım. Sohbetimiz sırasında onun ailesini tanıyıp tanımadığını sordum. Bana anlattığına göre bu aileyle akrabalığı bile varmış. O aileden olan yeğeninin bir oğlu 10 yıl önce Monte Carlo'da kendini vurmuş. Bunu duyduğum zaman hiç titremedim bile. Ne yalan söyleyeyim. Bencilliğimi gizlememe gerek yok. En ufak bir acı bile duymadım. Hatta rahatladığımı bile söyleyebilirim. Çünkü artık onunla tekrar karşılaşmaktan korkmam için bir neden kalmamıştı. Artık bana karşı tanıklık yapacak biri de yoktu. Kendi anılarımdan başka. O zamandan beri daha huzurluyum. Zaten yaşlanmak demek, geçmişten korkmamak demektir. Şimdi sizinle geçmişte yaşadığım bu olay hakkında neden konuşmak istediğimi anlamışsınızdır. Siz Madame Henriette'i savunduğunuz sırada bir kadının yaşamında 24 saatlik bir zaman diliminin onun kaderini değiştirecek kadar büyük bir önem taşıyabileceğini, büyük bir duygusal yoğunlukla açıkladığınız zaman sanki beni kastediyormuşsunuz gibi geldi bana.
Size karşı büyük bir minnettarlık duydum. Çünkü ilk defa beni, yaptıklarımı onaylayan birine rastlamıştım. O zaman kendi kendime şöyle düşündüm. Ruhuma baskı yapan bu yükü üstümden atabilmem için bir kez olsun bu olayları anlatıp içimi boşaltmam gerek. Belki o zaman üzerimde ağır bir yük gibi taşıdığım bu lanet çözülür ve sürekli dönüp geçmişime bakmam. Belki yarın gene kaderimi etkileyen o insanla karşılaştığım salona ayak basabilir ve hem ona hem de kendime karşı kin ve nefret duymadan geçmişi hatırlayabilirim. O zaman ruhuma baskı yapan o kocaman taşı üstümden atmış olurum. Ve o taş yere yuvarlanıp bütün ağırlığıyla geçmişin üstüne yığılır. Onun tekrar dirilip ayağa kalkmasını önler. Size bütün bunları anlatabilmem benim için çok iyi oldu. Şimdi kendimi daha rahat, hatta mutlu hissediyorum. Bunun için size teşekkür ederim. Mrs. C. bu sözleri söylerken ayağa kalkmıştı. Artık anlatacak bir şey kalmadığını hissettim. Ne yapmam gerektiğini bilmiyor, ona söyleyecek bir söz bulmaya çalışıyordum. O da benim zor durumda kaldığımı hissetmiş olmalıydı ki hemen beni yatıştırdı. Hayır hayır, lütfen konuşmayın. Bana bir yanıt vermenizi, bir şeyler söylemenizi istemiyorum. Beni dinlediğiniz için size minnettarım. Yolunuz açık olsun. Karşımda durup vedalaşmak üzere elini bana uzattı. İster istemez yüzüne baktım. Hafifçe utanmış gibi duran bu sevecen bakışlı yaşlı kadının çehresi bana olağanüstü güzel göründü. Acaba bu ifade geçmişteki güçlü duygularının yansıması mıydı? Yoksa ansızın yanaklarının kızarması ve bembeyaz saçlarının dibine kadar hafif bir pembeliğin yayılması bir tedirginliğin belirtisi miydi? Tıpkı evlenmek üzere olan bir genç kız mahcubiyetiyle duruyordu karşımda. Anıları kafasını karıştırmış, kendine yaptığı itiraflar onu utandırmıştı. Gayri ihtiyari çok duygulandım ve hiç değilse bir kelimeyle ona duyduğum saygıyı belirtmek istedim. Fakat boğazım tıkandı. Bunun üzerine saygıyla eğilerek onun solgun ve sonbahar yaprakları gibi hafifçe titreyen elini öptüm.